İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir programda daha hep birlikteyiz. Yine değerli konuklarımız var. Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ve Sayın Altuğ Berker. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bu programda yine çok önemli konulara değinmek istiyoruz inşallah. Tabii hocamızın öğrettikleri doğrultusunda. Hazreti Mehdi çok büyük bir müjde inşallah. Hocamız bunu sürekli olarak müjdeliyor. 1400 senedir sürekli olarak müjdelenmiş değil mi? Hadisler, peygamberimizin hadisleri doğrultusunda. Kur'an'daki işari ayetler var inşallah İslam'ın hakimiyetine dair. Çok net olarak inşallah İslam'ın hakim olacağı, Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne geleceği ve nüzul edeceği ile ilgili inşallah. Bu doğrultuda çok önemli bir döneme girdik. Nereden anlaşılıyor? 150'nin üzerinde hadis alametinden. Peygamberimizin bildirdiği alametler, Allah'ın ilhamıyla bildirdiği tabii alametler birer birer gerçekleşti. Şimdi dilerseniz bu konulara değinelim hep birlikte.
İnşallah. Evet, 1900'lü yılların başına baktığımızda hiç normal hayat sürüyor. Çeşitli olaylar oluyor ama böyle Peygamber Efendimiz'in bahsettiği olaylardan hiç eser yok. Çok ilginç olaylardan bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela dünyanın işte her cümerç içinde olacağını, işte büyük fitnelerin yaşanacağını, işte hatta bahsettiği olayların da birbirini izleyen tesbih tanelerinin dökülmesi gibi hızlı bir şekilde birbirini takip edeceğini bahsediyor. Mesela onlardan bir hadisi ben hemen aktarayım. Ramuzel Hadis'te geçen bir hadis bu. Sahih bir hadis. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Hani nasıl bir tesbih ipi koptuğu zaman tesbih taneleri ard arda dökülüverir ve birbirini takiben hızlı bir şekilde dökülüverir. Gerçekten de bakıyoruz Peygamber Efendimiz'in bahsettiği olaylar birbirini takiben hızlı bir şekilde, ard arda hızlı bir şekilde meydana geliyor. Ve tam da Peygamber Efendimiz'in bahsettiği olaylar meydana geliyor. Mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi, Afganistan'ın işgali, Kabe baskını, bunların detaylarına ineceğiz tabii. Bunları sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa bu konuda başlarken.
Estağfurullah. Özellikle de tam 1400 Hicri 1400 yılında başlayan peşi sıra alametler var.
Evet.
O çok manidar. Tam hadislerin belirttiği zamana ve hatta bir Muharrem 1400 yani birinci günü mesela Hicri birinci günü o Kabe baskınını ben evet. Hatırlıyorum. Yani hem yaşadığımızdan hem de gazete takvimlerinden tarih ediyorum. Tam 1400'ün birinci günü olmuş o Kabe baskını mesela. Türkiye Gazetesi'nde vardı.
Evet.
Bakarız sonra inşallah. Evet. Ve peşi sıra hakikaten alametler 79'da işte İran-Irak Savaşı, Afgan'ın işgali 79'da yani hepsi 1400.
Evet.
Yani çok dikkatlice izleyicilerimiz bakarlarsa hakikaten.
Evet. Ya bu olayları şöyle değerlendirmek lazım. Ya ardı ardına gerçekleşen çok önemli hayati olaylar var. Dünya tarihinde rastlanmamış olaylar, sıra dışı olaylar. Bunların hepsi tek tek ve hepsi bir anda başlıyor ve birbirini takip eden şekilde devam ediyorlar.
Evet, çok büyük ve ilk defa olan olaylar.
Evet. Daha önce benzeri olmamış olaylar her biri ve sonra da benzerini belki görmediğimiz ama artarak, şiddeti de artarak devam eden olaylar bunların hepsi. Bir olayın başlangıcına işaret ediyorlar. Bir alamet, alamet belirti demek zaten. Arapçası. Yani bir olay işaretliyor. Peygamber Efendimiz de bu olayın Hazreti Mehdi'nin çıkışı ve ahir zamanın başlangıcı olduğuna dair ifadesi vardı. Yani bu olayların başlamasının çok tarihi bir olayın yani bir müceddidin yani peygamberlerin beklediği işte dini kaynaklarda hep bahsedilen Hazreti Mehdi'nin gelişine işaret ettiğini ifade ediyor zaten kendileri.
Evet hocamız da hep örneklendirerek de bahseder ya mesela bir yağmur gelecek diye bekleriz. Önce rüzgarı gelir, bulutlar gelir, şimşek çakar. Evet. Belli ki yağmur gelecek yani hepsini peşi sıra alametler dizilir ondan sonra da yağmur gelir onun gibi inşallah.
Neden Hicri 1400 onu da hatırlatalım tekrar. Hocamız çok vurguladı tabii bu konuyu. Çok önemli. Bir kere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste insanlar Mehdi'nin etrafında Hicri 1400'de toplanacak şeklinde bir hadis var inşallah doğrultusunda. Hicri 1400'de 79-80 yılına denk geliyor miladi takvim olarak. Aynı zamanda Üstad Said Nursi de 1400 sene sonra gelecek olan o zatı kendi zamanlarında garip zannetmişler. Yani kendi zamanlarında olacağını beklemişler. Hatta hocamız açıklamıştı. Sahabe de kendi dönemlerinde çıkacağını düşünüyor değil mi? Ondan önce de düşünenler oluyor. Fakat Hicri 1400, yani 1400 sene sonra gelecek olan o zatı diyor Üstad Said Nursi de. Dolayısıyla 1980 ve 79 ve 80 yılları, Hicri 1400 yılı Mehdi'nin çıkış yılı. Ve alametler de hakikaten baktığımız zaman değil mi? Dediğiniz gibi bir Muharrem mesela 1400'de başlıyor. 1400, evet. Yani 1979'un sonlarında Muharrem ayının birinci günü Hicri 1400'e girildiği anda Kabe baskını gerçekleşiyor. Hı. Kabe baskında tarihte hiç olmamış bir şey.
Tabii.
Yani 1400 sene boyunca ilk defa oluyor. Ve tam hadislerde tarif edildiği gibi kanlı Kabe baskını gerçekleşiyor. Şimdi onunla ilgili Kabe baskını gösteren bir filmimiz var. Ona bakabiliriz. Bakın o dönemin gazete haberlerini görüyorsunuz. Mekke işgal edildi diye. Hakikaten Kabe'de çok kanlı olaylar olmuştu.
Evet.
Burada görüldüğü gibi.
Bir grup silahlı militan
Mekke'yi işgal ediyor. 30 ölü var. 90 kişi rehin alındı. Mekke işgal edildi. Ve bu bugün 1 Muharrem 1400 Hicri senesinin birinci günüdür diye biraz geri alalım. Hatta şöyle seyircilerimiz rahatlıkla görsün. Bakın bugün 1 Muharrem 1400 Hicri senesinin birinci günüdür. Bütün Müslümanların Hicri yılını tesis eder diye haber var. O gazete haberinin olduğu gün. Demek ki tam başlangıç alameti. Hangi gün? 21 Kasım 1979.
Evet.
Bakın görüyorsunuz Kabe'de ve 1400 sene boyunca ilk defa oluyor bu gerçekleşiyor. Hakikaten büyük bir alamet. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bir tanesi.
Evet, hadiste nasıl geçtiğine dair bir hadisten bahsedilmiş mi orada? Hadisi de okuyalım hemen. Kıyamet alametleri sayfa 168-169'da şu şekilde bahsediliyor bu hadisten. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak. Hacılar soyulacak. Kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Tam da bu hadiste tarif edildiği şekilde 1979'da Kabe baskını bu şekilde kan akıtılmasıyla beraber yaşandı.
Evet. Aynı zamanda şu da önemli. Ona da dikkat çekelim. Hocamız zaten dikkat çekmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a çıkacağını bildiriyor. Yani Hicri 1400'de 1979 ve 80 yıllarında İstanbul'da. Onu da şu şekilde hadiste Medine'den çıkacağını söylüyor. Hangi Medine diye soruyorlar peygamberimize hadiste. Konstantiniye diye cevap veriyor peygamberimiz. Konstantiniye de İstanbul'un tabii o dönemdeki ismi. Hakikaten İstanbul bu bakımdan aynı zamanda çok önemli bir yer. Önemli bir merkez olmuş oluyor.
İnşallah.
Evet. Devam edelim. Ardı ardına gelen hakikaten çok önemli olaylar oldu. Hadislerde belirtildiği şekilde. Mesela bunlardan yine bir tanesi ki Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti bu. İstanbul'a geliş alametidir. Independente isimli tankerin patlamasını görüyorsunuz bakın burada. Independente isimli tankerin patlaması hadislerde bildirilen büyük bir alevden bahsediliyor. Sönük olan bir alev. Yani kuyularda ki bu petrole işaret ediyor. Sönük olan bir alevin parlaması bunun uyuyan kişiyi uyandıracağı, can ve mal kaybına yol açacağını anlıyoruz hadislerden. Ayakta olan oturacağı, oturan da ayağa kalkar. Hakikaten bu şekilde gerçekleşmişti. Ben hatırlıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi 1979 yılında ki Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a geliş alametidir bu. Gerçekleşen büyük bir olay oldu. Independent'ın patlaması. Belki siz de hatırlarsınız değil mi o dönemi?
Yine Kasım evet. 79.
Evet Kasım. 15 Kasım 1979 tarihinde.
O yani evet, aralarında
birkaç gün var evet.
Birkaç gün var yani. O tesbih tanesi gibi benzetmiş ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hakikaten yani haftalık alametler oluşmuş neredeyse.
Evet. Hatta büyük bir parlama oldu. Göğün kızıl olacağı bildiriliyor hadiste o patlamayla ilgili olarak. Ben uyuyordum gerçekten o dönemde. Büyük bir ışık geldi gözüme. Gece 1 ya da 2 olaylarıydı böyle. Gözümü açtım. Dışarısı aydınlanmıştı. Yani bir an tabii adapte olmakta zorluk çektim. Çünkü yeni yatmıştım. Geceydi. Emindim gece olduğuna. Ve dışarısı aydınlanmıştı. Kalktım baktım kıpkırmızı bir aydınlık vardı. Dünyanın sonu geldi diye aklıma gelmişti. Öyle düşünmüştüm o anda. İnsanların o şekilde düşüneceği bildiriliyor hakikaten hadiste de inşallah. Dolayısıyla çok büyük bir alamet daha bunlardan bir tanesi peygamberimizin evet. bahsettiği bu evet. hadiste bakın, gerçekleşmiş oldu.
Bu hadisi ben okuyayım izninizle. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'dan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi aleyhisselamın geliş vaktidir.
Bakın geceyi aydınlatan.
Evet.
Aydınlandı. Bütün şehir aydınlandı.
Ben de doğu cihetinde olacağı söyleniyor. Kırmızılık aydınlığı yaşadım evet. yani. Onu evet. da gördüm. Evet.
Geceyi aydınlatan. Gece vakti olacağı söyleniyor.
Evet.
Büyük bir ateş olacağı söyleniyor. Aynı şekilde. Evet. Yani öyle sıradan bir olay değil. Zaten yer yerinden oynadı. Büyük bir deprem oldu hatta. Yer de sallanmış oldu o bölge İstanbul çevresinde.
Tabii orada çevre binalarda can ve mal kaybı oldu.
Evet.
O da hadisle belirtilen bir gerçekti. Bu da gerçekleşti.
Tabii.
Evet devam edelim. Yine böyle çok büyük olaylar var bildirilmiş olan ve gerçekleşmiş olan. Mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi. Hakikaten 1975 yılında bu tam da tarif edildiği biçimde gerçekleşti. Bakın Fırat Havzası'nı görüyoruz burada. Tarihte ilk defa Fırat'ın suyu Keban Barajı'yla 1975 yılında yapımı biten Keban Barajı'yla bakın kesildi. Burada görüldüğü gibi. Hadiste tam tarif edildiği şekilde gerçekleşti. Şimdi bu da çok büyük bir alamet. Yani 1400 senedir ilk defa oluyor. Tam tarif edildiği gibi tam ahir zamanda Peygamberimizin belirttiği dönemde o gerçekleşiyor. Bu da mesela bununla ilgili hadisi de okuyalım hemen. Hazreti Mehdi aleyhisselamın alametlerindendir. Fırat nehrinin durdurulması. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'l ahir zaman. Değil mi? Fırat'ın suyu ilk defa kesildi.
Evet.
Ya bu da şu, bakın şu çok önemli. Hocamız buna dikkat çekmişti. Bu alametler hepsi bir kere oluşuyor. Bir kere oluşur. Zaten yani ikinci bir defa hani mesela insanlar bazen diyorlar ya böyle Mehdi ileride çıkacak. 300 sene sonra, 500 sene sonra çıkacak gibi iddia. O çok mantıksız olmuş oluyor. Çünkü bütün bu alametler tesbih taneleri gibi değil mi? Arda arda 20-30 yılda gerçekleşmiş. 150'den fazla alamet. Bu neyi gösterir? Çok net biçimde ayrı zamanda yaşadığımızı ve Hazreti Mehdi'nin çıktığını gösterir.
Evet.
Çünkü Hicri 1400'de çıkacak deniyor değil mi?
Aynı evet. olaylar bir kere daha olmayacaktır üst üste aynı dünya tarihinde bir kere olmuş evet. olaylar çoğu zaten.
Hatta bazı olayların olması mümkün olmuyor. Mesela Lulin kuyruklu yıldızından bahsediliyor değil mi? Onu da birazdan göreceğiz böyle. Lulin kuyruklu yıldızı 1000 yılda bir geçiyor. Şimdi 1000 yıla bu peygamberimizin bildirdiği takvim doğrultusunda ayrı zamanda yaşıyoruz. Dünyanın ömrü yetmiyor yani değil mi? Kıyamete az Tabii. bir zaman kaldı inşallah. Hicri 1545'te 2120'de Allah'ın Allah bilir doğrusunu. Kıyamet kopacak inşallah. O zaman zaten Lül'ün ikinci bir defa geçme olasılığı diye bir olasılık yok. Zaten geçti. Değil mi? 2009 yılında. Lül'ün kuyruklu. Hatta onu da gösterelim. Bakın. Çok ayrıntılı tarif ediliyor çünkü Lül'ün kuyruklu yıldızının geçmesi. Bakın. Boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı. İmam Rabbani tarafından bildiriliyor. Naklediliyor bu hadislerde. Evet. İmam Rabbani'nin dikkat çektiği. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddim indimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver yani fazla parlak aydınlık bir boynuz çıkacaktır diyor. Yani iki dişli anlamı şuna geliyor. İki tane kuyruğu var ve boynuz şeklinde diyor. Yani evet. belli bir açısı evet. olan.
Bakıldığında boynuzu andıracak şekilde.
Tabii. Hiçbir kuyruklu evet. yıldızın iki tane kuyruğu olmaz. Sadece Lulü'ne mahsus bir özellik bu.
Evet.
Bakın iki dişli münevver ve çok parlak. Hakikaten bakıyoruz normalden 6 kat daha parlak. Lulin kuyruklu yıldızı. 2009 Şubat ayında çıktı.
Evet.
Onu gösteriyor. İmam Rabbani'nin dikkat çektiği. Ve çok önemli bir alamet bu da. Bakın yeşil kuyruklu yıldız dünyaya teğet geçti. Şimdi fotoğraflarını göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi tam burada tarif edildiği gibi bakın
evet.
resmini görüyorsunuz. İki dişli yani hem önde kuyruğu olan hem arkada kuyruğu olan ve düz değil dikkat ederseniz bir açısı var. Yani boynuz gibi öyle evet. tarif edilmiş zaten. Bir kuyruklu yıldız. Normalde kuyruklu yıldız. Mesela Halley kuyruklu yıldızının tek bir kuyruğu vardır. Değil mi? Kuyruklu yıldızın öyle olur. Lulü'ne mahsus bir özellik bu. Tam tarif edildiği gibi. Mesela daha parlaktır diyor. Münevver diyor. Çok bakıyoruz parlak, normalden evet. daha parlak. Bir özelliği daha bildirilmiş. Doğudan batıya hareket etmesi. Bütün gök cisimleri batıdan doğuya hareket ederken Lulü'nün doğudan batıya hareket ediyor. Tam hadiste bildirildiği şekilde. O da evet. birazdan anlatılacak. Bakın onu gösteriyor. Evet, daha parlak olması, 6 kat daha parlak normalden. Çok parlak bir kuyruklu yıldız. Ve Lulini'nin tabii çıkma özellikleri peygamberimiz tarafından bildirilmiş. Şimdi kuyruklu yıldızlarla ilgili alametler var. Onları da söyleriz. Neler olmuş tarihte geçmişte. Lulini detaylı olarak gösteriyor. Bunlar tabii teleskopların çektiği fotoğraflarla astronomların.
Tabii bir de doğudan çıkacağı söyleniyor. Normalde bütün kuyruklu yıldızlar batıdan doğuya doğru hareket ederken bu tam da hadis-i şerifte bahsedildiği şekilde doğudan çıkıyor.
Evet.
Doğudan batıya doğru
gidiyor. Doğudan batıya doğru hareket ediyor.
Çok büyük bir ayrıntı.
Magrib'den meşrikadır, doğuyadır.
Evet. Yönü de belirtilmiş. Tam da hadiste bildirildiği şekilde.
Yani bunu İmam-ı Rabbani bildiriyor. O da zamanının
aktarıyor.
Müceddidi.
Evet.
Evet. Evet.
Hadis-i şerifi aktarıyor.
Ve tabii Lulin kuyruklu yıldızına bağlı olarak başka olaylar da tarif ediliyor. Onun her günkü geçiş yönü ise bakın doğudan batıya doğrudur.
Evet.
Yani bütün gök cisimleri batıdan doğuya giderken doğudan batıya. Bu tabii çok önemli bir özellik. Yani hadiste bildirilmiş. Daha parlaktır diyor, daha parlak. Çift dişidir evet. Diyor, iki kuyruğu vardır diyor, iki kuyruğu var. Lulin kuyruklu yıldızına bağlı olarak da bir kuraklığın olacağı bu kuyruklu yıldızdan önce ve ondan sonra yağmurların olacağı bildiriliyor. Hakikaten tam bu şekilde olmadı mı değil mi? Birkaç sene süren çok önemli bir kuraklık vardı dünyada. Hatta buna global ısınma ismini verdiler. Hocamız global ısınma yoktur dedi. Hadislerde bildirilen kuraklık vardır dedi. Bundan sonra yağışlar olacak dedi. Hakikaten tabii hadisleri doğrultusunda söylediği için tam tasdik oldu söyledikleri. Lulin kuyruklu yıldızına bağlı olarak ki ona dikkat çekiliyor. Ondan sonra hemen akabinde büyük yağışlar başladı. Bugün bütün barajlar doldu. Hatta baraj kapakları açılıyor artık dünyanın her tarafında. Bu sefer de buzul çağına mı girdik diye haberler çıkmaya başladı. Yani global ısınmanın zaten yalan olduğunu herkes kabul etti. Sahte olduğunu.
Maşallah.
Evet barajlar neredeyse %1'e indi. Hemen 1-2 sene içinde %100'e çıktı.
Evet bir de tarihte bakın kuyruklu yıldızların çıkmasıyla ilgili geçmişte gerçekleşmiş olan önemli olaylar var. Mesela bunu da tarih boyunca olan olayları peygamberimiz bir kısmını aktarıyor. Rivayetlerde de bildirilmiştir. Mesela bu yıldız ilk çıktığında Hazreti Nuh kavmi helak olmuştur.
Evet.
Hazreti İbrahim ateşe atılmıştır. Hazreti Musa ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Hazreti Yahya öldürüldüğünde de görülmüştür. Şehit edildiğinde Hazreti Yahya şehit edildiğinde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnenin şerrinden Allah'a sığınınız. Kitab-ül Burhan fi alametil mehdi ile ayır zaman. Diğer önemli olaylar bu kuyruklu yıldızla ilgili. Hazreti İsa doğmuştur. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Osmanlı devleti tarih sahnesinde yer almıştır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde de bu yıldız görülmüştür.
Maşallah. Hep en büyük olayların alameti olarak
evet.
Görünüyor.
Evet. Büyük olayların zaten o şekilde olmadı mı? 2009'un evet. Çıktığında bütün kuraklığın durması,
evet.
Ekonomik kriz. Bakın o da aynı döneme denk geliyor.
Evet.
Tabii Mehdi'nin de çıkışının net bir alameti olmuş oluyor. Kesin
evet,
bir alameti olmuş oluyor. Devam edelim.
Bir de Haleyli kuyruklu yıldızı var.
Evet.
Alametlerden.
Evet.
1981 ve 82'de.
86'da çıkıyor. Haley
86'da evet.
Evet.
81-82'de Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları.
Evet.
86'daki Haley kuyruklu yıldızı da o da uzun 75 yılda bir mi geçiyordu?
Evet bu saydığım alametler Haley ile ilgiliydi
evet.
Zaten. Peygamberimizin bildirdiği. Evet 75-76 yılda bir geçiyor. O şekilde geçiyor. 1986 yılında geçti. O da hadislerde bildirilen bir diğer alamet.
Evet.
Dediğiniz gibi. Mesela başka olaylar da var. Türkiye'de ilgilendiren bir olay var. Hazreti Mehdi'nin çıkışından önce büyük bir olay meydana gelecektir. 1977 yılında Taksim olayları olmuştu. Değil mi?
Evet.
Hatırladığımız
evet.
Şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce Medine'de büyük bir şehirde, bakın büyük bir şehirde yani, simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı büyük bir vaka olacaktır.
Hmm.
Taksim olaylarını hatırlayanlar, hakikaten asfaltların
evet.
Dahi böyle kan içinde kaldığı büyük bir olay olmuştu. Değil mi? 30 küsur kişinin öldürüldüğü
evet.
Veya işte tabii şehit edildiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı Bu olayda bir kadının öldürülmesi bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır. Ve bu olay 2 kilometre kadar yayılacaktır. El kavlül muhtazar fi alametil mehdiyil muntazar. 1 Mayıs Taksim olayında 34 eli ve 200 kişinin yaralanmasından akan kanlar siyah taşlar yani asfalt yolu üzerine dökülmüş ve bu kanlar caddeye yayılmıştır.
Evet, bu orada da insanların üzerine ateş açılmıştı. Yani tıpkı hadiste tarif edildiği gibi nasıl kamçı sallaması kolaysa o şekilde otomatik silahlarla insanlar taranmıştı.
Evet.
Yani çok büyük bir olay oldu. 33 yıldan beri her zaman bu olayın anılması ve konuşulmasından belli. Yani çok devamlı, değil mi? Hep belli yapılanmalar hakkında evet. Örnek verilirken bu olay örnek verilir. Ve sürekli hala da zikredilmektedir bu olay.
Evet. Bir diğer alamet de İran-Irak Savaşı. Ekim 1980 yılında, bakın hadiste şimdi nasıl tarif edildiğine bakalım. Ondan sonra kısa filmimizi seyrederiz. Şevval ayında ayaklanma, Zilkadde'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Kıyamet alametleri. Bakın, Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki. Faris yönünden gelecek olan İran yani tarafından İran gelecek tarafı, olan evet, anlamına
İran
geliyor.
İran tarafı Farsi deniyor.
Evet. Şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutıka çıkacaklar. Mutıka, mutık, yöredeki bir dağın adı. Devam ediyoruz. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Bakın yazıya inecekler ifadesi de ovaya inecekler. Irak ovası anlamına geliyor. Evet. Yani yeri bildirilmiş. Tam olacak harbin yeri bildirilmiş. Müslümanlar oradan aşağıya yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Rakabe ise petrol kuyularının çok olduğu bölgedir. Aralarında savaş olacak. Hakikaten İran-Irak savaşı tam tarif edilen bölgede 1980 yılında gerçekleşti.
Evet. İki tarafa da zafer olmadı. Kimse kazanamadı.
Evet, onu da veriyor hadiste. Evet. Özellikle çok önemli.
Da, savaşı sonucu
her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Hakikaten hiç kimse galip gelemedi o savaşta. Değil mi? 8 sene galiba sürmüştü.
Uzun
sürdü. Evet. Uzun sürdü ve galip taraf yoktu savaşta. Tam hadiste bildirildiği gibi. Bu da çok büyük bir alamet.
Yani bu hadisi incelediğimizde hani böyle bir olay olacak. Peygamber Efendimiz ileride bahsetmiş. Bu olayı tam örtüşen olay nedir diye baktığımızda bakıyoruz. İran-Irak savaşı çıkıyor tam anlamıyla.
Evet.
Yani eksiksiz bir şekilde. O zaman demek ki o olayla beraber gerçekleşecek olan daha büyük bir olay var. O olayın bir alamet olduğunu Peygamber Efendimiz bildirmiş.
Evet.
Biz o olayı beklememiz gerekiyor demek ki.
Evet.
O da Hazreti Mehdi'nin çıkışı.
Evet, çıkış tabii. 1980'de zaten Hicri 1400 yılına evet. denk geliyor.
İnşallah.
Çıkış alametlerinden bir tanesi. Çünkü çok alamet var. Evet, devam edelim. Bağdat'ın Alevlerle yok edilmesi. Hakikaten Amerika'nın Irak'a girişiyle, değil mi? Bağdat üzerinde büyük Alevler gerçekleşti. Ama önce bir şeye bakalım mı? İran-Irak Savaşı ile ilgili
filmi.
Bakın İran Irak'a girdi diye hakikaten devam. Yani bu kadar bu bölüm. İran'ın o bölüm dönemde yaşayanlar hatırlarlar ki gazetelere de yansımıştı. Yıllarca süren bir savaştı evet. hatta. İki tarafında zafer kazanamadı ve tam bildirilen bölgede oldu. Yani evet. tarif edildiği şekilde hadiste gerçekleşti.
Detaylı olarak yeri de tarif edilmiş tabii.
Evet.
Farisi yönünden gelecekler diyor. Hadis-i Şerif yazıya inecekler. Yani Irak Ovası'na inecekler diye geçiyor. Mutık'a çıkacaklar. Mutık da yine o bölgedeki bir dağın adı. Irak'la ilgili bir bölge. Rakabe yine aynı şekilde.
Evet. Bağdat'ın Alevlerle yok edilmesinden bahsediyorduk. Onunla da ilgili bir filmimiz var. Bakın Bağdat'ın Alevlerle yok edilmesi. Bu da çok önemli bir alamet. Ahir zamanda Bağdat Alevlerle yok edilir. Risaletül Hurucül Mehdi. Hatırlarsanız Amerika Irak'a savaş açtığında tam tarif edildiği şekilde bakın Alevler içerisinde Bağdat böyle bombalanmıştı. Buna maruz kalmıştı.
Şimdi Bağdat daha önce yok edilmiş mi? Tarihe bakıyoruz. Hayır.
Yok.
Edilmemiş. Yani Alevlerle yok edilmiş mi? Bakıyorsunuz bu dönemde gerçekten de ahir zaman demek ki şu anda yaşadığımız dönem.
Evet. Bakın Bağdat yanıyor gazete haberleri o dönemin.
Napalm bombaları attılar. Özellikle evet. Yangın çıkaracak, imha edecek.
Tam tarif edildiği şekilde
bombalar atıldı.
Demek ki o da gerçekleşmiş oldu. Bu da tabii Mehdi'nin Bağdat bakın alev alev. Ne diyordu hadiste? Bağdat'ın alevler içerisinde yok edilmesi bildiriliyordu. Evet. Bakın Bağdat alev alev.
Ne zaman? Ahir zamanda. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Demek ki ahir zamandayız. Bunun evet. Kanıtı olmuş oluyor.
Tabii İran-Irak Savaşı ile ilgili başka alametler de var. Mesela Irak'ın para biriminin yok olacağı bildiriliyor. Tam bu şekliyle gerçekleşti. Evet. Irak'ın para birimi yok oldu.
O hadisi de okuyayım ben size. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Kenzul Ummal, Kitabul Kıyame, Kısmul Efal. El-Muttaki'nin eserinde geçiyor bu şekilde. Bu hadis aktarılmış. Zaten bu savaşın sırasında ve sonrasında Irak'ın parası zaten tedavülden kalktı.
Evet.
Şu anda kullanılan yeni bir para birimi.
Hayır, başka alametler de veriliyor. Mesela deniyor ki hadiste bir ordu diyor çölde yok olacak diyor. Ya böyle tarihte böyle bir olay var mı? Bir ordunun çölde yok olması nasıl olabilir? Tabii tahakkuk edince anlaşılıyor. Hakikaten İran-Irak Savaşı'nda Irak ordusu dendi, dünyanın en büyük ordularından biri dendi. Hatta açıklamalar yapan generaller vardı televizyonda hatırlarsanız. İşte Amerikalılar geldiğinde şöyle yapacağız, böyle yapacağız, sürpriz yapacağız vesaire gibi. Sonra Amerikan ordusu girdiğinde Irak ordusu, o koskoca ordu yok oldu.
Evet.
Hani Irak'ta bir büyük bölümü çöl.
Ya savaşmadılar. Savaşacak bir ordu yoktu. Amerikalıların karşısında savaşacak bir ordu bulamadı Amerikalılar.
Evet.
Onlar aradılar. Orduyu aradılar. Bulamadılar.
Silahları yok oldu. Yani uçakları, tankları hiçbir şey bulunamadı. Evet. Yani ne oldu ordu belli değil.
Ki Türkiye'nin ordusundan daha büyük bir teçhizatı vardı.
Evet.
Daha güçlü bir ordusu
koskoca
vardı.
Koskoca ordu nasıl yani bir tane kurşun sıkılmadı. Yani ordu yok oldu. Hadislere bu bildiriliyor. Bakın çok değil mi? Allah'ın evet. bir mucizesi.
Evet.
Yani aynı zaman alameti olarak bildirilmiş ama tam oluyor. Yani bir insanın ordunun çölde yok olması nasıl diye düşününce insan değil mi? Bulamıyor ama öyle oldu. Yani bu tam gerçekleşti. Neyi evet. gösteriyor bu bize? Kesin olarak ahir zamanda yaşadığımızı ve Hazreti evet. Mehdi'nin çıktığını o
İnşallah.
Çok net ortaya koyuyor evet. ki sadece bir alamet bile yeterdi aslında. Bu çok özel bir durum. Yani Hı. bir tek bu hadis olsa değil mi? Ve bu gerçekleşse insan tamam der. O dönemdeyiz yani değil mi? Bir ordunun çölde yok olması ancak böyle olur işte Allah'ın evet. mucizesi olarak. Bakın 150'den fazla alamet var. Değil mi? Çok büyük mucize.
Mesela Irak'a ve Şam'a ambargo uygulanacağına dair de haber verilmiş hadislerde.
Evet.
Hadis-i şerifte şöyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmiş. Ebu Nadre radıyallahu an dedi ki Cabir radıyallahu anın yanındaydık. Şöyle dedi. Öyle bir zaman yaklaşıyor ki Irak ahalisine bir kafiz, kile, bir dirhem sevk olunmayacak. Yani ambargo uygulanıyor. Yani sevkiyatın durdurulacağı söyleniyor, ifade ediliyor. Dedik ki bu kimden dolayı olur? Dedi ki Acemler, yani Arapların gayrısı, Araplardan ayrı olan kişilere Acem diye hitap ediliyor. Acemler bunu men ederler. Yani Acemler engelliyorlar sevkiyatı. Sonra dedi Şam ahalisine bir dinar, bir müdi kile sevk olunmayacak. Bu kimden dolayı olur dedik? Rumlardan dolayı dedi. Ettaç Ali Nafis Nasif el Hüseyni'nin eserinde geçiyor bu hadis-i şerif. Yani hem Şam'a hem de Iraklılara, Irak'a sevkiyatların durdurulacağı ve bunun Araplar dışındaki milletler tarafından, Acemler tarafından, Şam'a ise yine Rumlar tarafından, yine Araplar dışındaki bir toplumlar tarafından baskı uygulanacağı, ambargo koyulacağı ifade ediliyor, bildiriliyor bize.
Bu oldu mu?
Ahir zaman alameti olarak tabii oldu.
Tam oldu. Tam tarif edildiği şekilde oldu.
Savaşın hemen öncesinde Irak'ta çocuklar bile artık ölüyorlardı. Mama bulamıyorlardı.
Evet.
Neden dolayı? Ambargodan dolayı. Suriye'de de yine aynı şekilde ambargo yaşandı. Çok yakın bir süreye kadar vardı. Bu da daha yeni yeni çözülüyor zaten ambargo, Suriye'deki ambargo.
Daha da detay veriliyor hadislerde. Irak'ın yeniden yapılandırılması bakın anlatılıyor Peygamberimiz tarafından. Şam yeniden yapılanır. Irak'ta yeniden yapılanır. Kenzul Ummal, Kitabül Kıyame, Kısmul Efal. Şam Maşallah. Yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır. Irak yeniden yapılandı mı? Tabii, tam o
Şam,
tarif edildiği
yani
gibi.
Zaten tahrip edildikten sonra Irak, zaten mecburen Amerikalılar tekrar inşaya kalkıştılar.
Evet.
Türkiye'den
her
firmalar.
Her bakımdan, yani bütün yapısı belirleniyor, üçe bölündü. Yani bütün düzeni, devletin yapısı
evet.
değil mi?
Her
aynı
şeyden.
Zamanda inşaatların evet. yeniden olması yani
evet.
tam anlamıyla tahakkuk etti hadis.
Şam bu peki yeniden yapılandı mı?
Efendim?
Şam yapılandı
evet.
mı? O da yapılandı. Çünkü Hafız Esad'dan sonra ülkenin politikası değişti.
Evet.
Türkiye ile savaşa girmek üzere olan savaşın eşiğinden döndüğümüz bir ülkeydi.
Komünist
Suriye.
Komünist bir ülkeydi yani Suriye.
Evet, sosyalist bir ülkeydi. Yani sınırlarımız birbirimizle aramızda düşmanlık derecesine varacak derecede işte ihtiyati tedbirler alınıyordu. İşte terörist başını bile bir ara barındıran ülkeydi Suriye. Evet. Bugün bakıyoruz tamamen yeniden yapılanmış bir ülke olarak, dost ve kardeş ülke olarak karşımızda.
Tabii kardeşimiz şu anda İslam Birliği'ne doğru adım adım gidiliyor. Vizeler de kaldırıldı.
Yeniden yapılandı.
Tabii Suriye'nin yöneticileri sık sık Türkiye'de. Türkiye'nin aynı şekilde devlet en üst düzey görevlileri Suriye'de.
Maşallah.
Evet. Yine bir hadis daha Irak'la ilgili, bir alamet daha. Irak halkı Şam'a kaçar. Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Bakın kıyamet evet. alameti olarak veriliyor. Evet. Irak'ın bu işgali, saldırı Irak'a olan saldırı. İşte o zaman masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar. Evet. Hakikaten hatırlarsanız Irak işgal edildiğinde değil mi? Irak halkı...
Büyük bir göç oldu.
Evet, Suriye Şam'a doğru göç ettiler.
Kaçtılar.
Tam Risaletül Furuc Ül Mehdi. Tam tarif edildiği gibi. Iraklı mültecilerin yarısından fazlası Suriye'ye göç etmiş durumda. Tam işte değil mi hadiste belirtildiği şekilde evet. ayrı zaman alametlerinden biri daha tahakkuk etmiş. Yani
Peygamber Efendimiz görmüş gibi anlatmış maşallah elhamdülillah. Ve aynısıyla gerçekleşmiş durumda. Ve böyle olayların olacağı zamanın ahir zamana denk geleceğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Demek ki bizim de ona göre davranmamız, hangi zamanda yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Maşallah.
Devam edelim. Orta Doğu'da fitneler, belalar Şam'ın etrafında dolanacak. Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan'ın elini ayağını bağlayacak. Bakın ilgili hadis de şu şekilde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle bela ve musibetler olacak ki hiçbir kimse sığınabileceği bir mekan bulamayacaktır. Bu belalar, yani kimsenin sığınabileceği mekan bulamayacağı bu büyük belalar, Şam'ın etrafında dolanacak. Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan Yarımadası'nın elini ve ayağını bağlayacaktır. İslam ümmeti orada belalara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir kimse onların haline acıyıp vah vah bile demeyecek. Onlar belayı bir taraftan def etmeye çalışırlarken diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır. Kenzül Ummal Kitabül Kıyamül Kısmül Efal. Irak hakikaten Irak işgali sırasında Şam'a da saldırı söz konusu oldu. Sadece Irak işgal edildi. Suudi Arabistan'dan üst kuruldu. İşgal güçleri buradan Irak'a saldırdı. Bakın bütün bölgeyi ilgilendiren çok büyük bir olay oldu.
Detay çok önemli buradaki
çünkü burada
detay.
Diyor, bakın, belalar evet. Şam'ın etrafında dolanacak.
Ama Şam'a isabet etmiyor. Evet. Evet, etrafına dolanıyor.
Irak'ın üzerine çökecek diyor. Evet.
Irak'ın üzerinde çöküyor. Irak tamamen imha ediliyor. Ülkesi, bütün devlet ortadan kaldırılıyor. Şam'a devamlı bir tehdit, hep bir ambargo bu şekilde bir tehditler vardı.
Evet.
Ama etrafında dolanacak diye bakın tam anlamıyla ifade edilmiş.
Devam ediyor. Arabistan Yarımadası'nın elini ve ayağını bağlayacaktır diyor. Hakikaten bütün evet. bölgeyi ilgilendiren Suudi Arabistan'ları üsler kuruldu biliyorsunuz o dönem üst kuruldu. Evet.
Araplar hiçbir şekilde olayı engelleyemediler.
Evet.
Arap devletleri ne kadar beraber toplantı da yapsalar hiçbir şekilde önleyemediler. Engelleyemediler bu girişimleri.
Evet. Çok önemli bir alameti söylemedik aslında. Onu söyleyelim. Aslında siz bahsettiniz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları.
Evet.
Bakın iki sene üst üste Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacağı bildiriliyor. Hakikaten tam tarif edildiği şekilde 1981 ve 82 yıllarında bu gerçekleşti. Şöyle hadis, Hazreti Mehdi aleyhisselam için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın. İkincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. El-Kabir-i Muhtazar, fi alametil Mehdi'il Muntazar.
Demek ki Ramazan'ın birinci gecesi ay tutulacak ve aynı ayın ortasında da güneş tutulacak.
Evet.
Evet.
İkisi de Ramazan ayında
evet.
olacak.
Evet.
Bakın 1981 yılında Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutulmuştu.
Maşallah.
Ayrıca 1982 yılında yani bir sonraki yıl Hicri 1402'de yani Ramazan ayının 14. günü ay bu sefer de 28. günü güneş tutulmuştur.
Yani iki sene arka arkaya 81 ve 82'de tam da hadiste belirtilen olaylar sırasıyla aynı anda gerçekleşmiş.
Evet.
Aynı ayın içinde ortasında ay tutulması pardon, birinci gecesi ay tutulması, ortasında güneş tutulması.
Evet. Ve bu ilk defa oluyor. 1400 senedir de bu da ilk defa oluyor.
Evet.
Maşallah.
Şimdi bunları gören birinin ne demesi lazım? Çok açık. Yani peygamberimiz bildirmiş, değil mi?
Evet,
Allah
maşallah.
Çünkü şeytanın Allah'a sığınırım. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Elçilerinden diledikleri hariç diyor Allah.
Ben size ayeti okuyayım. Evet. Tam açmıştım orayı. Cin suresi 26-27. Şeytanlar Allah'a sınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu seçtiği kimseler başka.
Evet.
Evet, elçiler içinde yani. Peygamberler, peygamberlere evet. Allah bildiriyor. Vahiy ile bildiriyor. Ve hadislerde de bu bize aktarılmış, tarih boyunca aktarıla bize ulaşmış oluyor.
Tabii, bu şekilde. Kur'an'da bunun örnekleri var zaten. Değil mi? Mesela ismi Ahmet olan bir elçinin müjdeleyicisidir diyor. Yani kendisinden sonra bir olay olacak olayı, değil mi? Müjdeliyor ismi Ahmet olan bir elçinin müjdecisi olarak. Hazreti Yusuf'a rüya tabiri yaptırıyorlar. Rüya yorumlatıyorlar, değil mi? O 7 yıl olacak, o kıtlığı bildiriyor. Ondan sonra 7 yıl bolluk olacaktır diyor. Tam söyledikleri gerçekleşiyor. Hatta gerçekleştiği için hatırlıyorlar. Onu geri dönüp çıkartıyorlar zindandan Hazreti Yusuf'u. Ya Allah bunun olabileceğini, değil mi? Allah'ın dilemesiyle mesela rüya, gördüğün rüyanın hak olduğunu doğruladı diyor peygamberimize. Saçlarınızı evet. Tıraş etmiş olarak Mekke'ye gireceksiniz diyor Allah. Evet. O da gerçekleşiyor. Yani Allah dilerse gaybı dilediği kimseye bildirir. Peygamberimize de bir mucize olarak ahir zaman bildirilmiştir böyle. Çok detaylı anlatmış. Değil mi? Ahir zaman alametleri 150'den fazla alamet. Mehdi'nin fiziksel özellikleri yani, değil mi? Yüze yakın neredeyse alamet sayılmış. Böyle bir bedenindeki fiziksel özellikleri Hazreti Peygamber'in soyundan olacağı. Onlara da değinebiliriz biraz sonra. Hazreti İsa, değil mi, gelişi, hepsi bildirilmiş. Her biri de bildirildiği şekilde gerçekleşiyor.
Evet.
Bildiren kim? Allah tabii, inşallah. Yani evet. Gaybı bütün zamanı an olarak yaratan, zamandan münezzeh olan zaman bizim için var. Olayların hafızlara sıraya dizilmesi, biz ondan bir zaman algısı, yani zaman geçtiği hissine kapılıyoruz. Allah peygamberimize bildirmiş ve tam bildirildiği gibi de gerçekleşiyor. Üstad Said Nursi'nin de mesela, değil mi, izahları. O da kendisi de hocamız açıklamıştı. Görmediğim bir şeyi söylemem diyor. Hakikaten onun da söyledikleri bir gerçekleşti, değil mi? Sen anlatmıştın daha, siz anlatmıştınız evet. Daha önce. Değil mi? Mesela mezarının bulunamayacağını evet. Öldüğü zamanı bildiriyor. Ondan sonra 1971 yılında olacak olayları, 1981, 91, 2001, 2004... 2011, 2021, değil mi? Ve söylediği her şeyde çıkıyor. Bu da bir çok büyük bir mucize.
Evet. Maşallah. Kıyameti de vermiş inşallah.
Evet, inşallah.
Göreceğiz. Allah elçilerinden diyor zaten.
Evet.
Mücedditler de birer elçidir. Yani hem peygamberler de elçidir. Ama kitap verilmeyen elçiler de var. Her yüzyıl başında, her yüzyıl gönderilen mücedditler de o kapsamda.
Bir nevi tabii elçidir.
Tabii, Allah mesela bize rüyada göstermiyor mu göreceğimiz bir şeyi? Belki bazen sonradan olacak bir şeyi de gördüğümüz oluyor. Yani evet. Şahsen ben oldu mesela, ama herhangi bir görüntü de olsa olur. Yani Cenab-ı Allah bize bir görüntü göstertiyor. Değil mi?
Evet.
İşte peygamberlere de ve Peygamber Efendimiz'e de gelecekte olacak olan şeyleri Allah aynı şekilde göstermiş. Detaylarıyla göstermiş. Ve müjdelemesini istemiş ve Müslümanlara bu müjdelenmiş. İnşallah.
Evet. Tabii ayrı zamanda peygamberimize büyük bir mucize olarak
tabii.
Bu şekilde o da peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hadislerle 1400 senedir gele en sonunda inşallah 20-30 yıl içerisinde hepsi de gerçekleşti birer. İnşallah Hazreti Mehdi'nin çıkışı, Hazreti İsa'nın çıkışı inşallah ve İslam'ın hakimiyetini bekliyoruz inşallah.
Tabii
demek ki bugüne kadar olmuş olması 150'den fazla alametin bunların da kesin olarak olacağını zaten Kur'an'da Allah'ın vaadi var. O zaten Allah'ın vaadi kesin olarak olacak. Evet. Bize bildirilmiş oluyor bu şekilde.
Evet.
Ve muntazar, Mehdi muntazar olarak, yani intizar edilen, beklenen Mehdi.
Beklenen Mehdi,
yani,
evet.
Mehdi zaten dediğiniz gibi 1400 yıldan beri bekleniyor. Yani evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediğinden itibaren Müslümanlar hep Mehdi'yi beklemişler. Yani Abbasi döneminde de her dönemde çıkan, şimdiye kadar olan her dönemde mutlaka hep Mehdi beklenmiş. Yani bütün Müslümanların tarih boyunca beklediği çok mübarek bir zat. O yüzden şu anda, şu an devrimizde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin de geçmişteki Müslüman kardeşlerimiz gibi aynı özlemle, hasretle ve heyecanla Mehdi'yi beklemeleri, onun çıkışını gözlemeleri evet. gerekiyor.
Ya gözlemeleri için tabii ki ahir zamanda yaşadıklarının önce farkına varmaları gerekiyor. Yani o yüzden bunların üzerine durmamız gerekiyor. Yani kıyamet alametlerinin gerçekleşmeye başladığını, ahir zamanda olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor.
İnşallah.
Bunları tabii. görüp bilirsek o zaman Mehdi'nin de çıktığını anlayıp onu aramaya başlayabiliriz.
Evet. İnşallah.
Yoksa insanlar aramaz, farkında da olmazlar. Hele hele kalkıp da bizim gibi olayı farkına varmış insanlar başkalarını anlatmadıkça da bunun pek farkına varacak da olmayabilirler. Çünkü insanlar işlerinde, güçlerinde, koşturmalarında, meşguliyetlerine devam ettikleri için birilerinin onları uyarması gerekiyor. Genellikle böyle oluyor tabii.
Evet, bir de bahsedilen olaylar bu devirde, bizim devrimizde meydana geldiği için o yani imanın nuruyla fark edilen olaylar olmuş oluyor.
Evet.
O olayları hadislerle çıktığını görebilmek o olaylar yaşandığı zaman nasip oluyor inşallah. Biz de bu olayların, bahsedilen olayların çoğunu yaşadık.
Evet.
Değil mi? Bizim
muazzam bir
okul müjde. Çağlarımızdan yani, beri gelişen. Evet.
Mesela başka bir hadis-i şerif var. Fırat ile Dicle arasında çatışmalar olacağı haber veriliyor hadis-i şerifte. Şu şekilde. Fırat ile Dicle arasında büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise koyun kesilir gibi boğazlanacak. Kenzül Ummal, Kitabül Kıyame, Kısmül Efal, El Muttaki'nin eserinden alıntı bu. Eserinde aktarılan bir hadis-i şerif. Bakıyoruz hakikaten de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yıllarca süren çatışmalar oldu. Orada PKK'nın verdiği bir şey var. Çatışmalar var. Sebep olduğu çatışmalar var. Mesela ona işaret edilmiş aynı şekilde.
Evet.
Yine başka bir hadis-i şerifte şehirlerin yok olacağı haber veriliyor. Bakın Kitabul Burhan fi Alametil Mehdi'il Ahir Zaman sayfa 38'de şu şekilde hadis-i şerif. Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur. Dün sanki yokmuş gibi. Yani hiçbir eser bulamıyoruz. Böyle bir yok oluş oldu mu? Oldu, düşünelim tabii, hatırlayalım.
Tabii. Nagasaki, Hiroşima atom bombaları atıldı.
Evet. Atom bombası atılınca evet. yani hiçbir eser kalmaz. Hiçbir bina kalmayacak şekilde tam bir tahribat oldu. Daha önce böyle bir tam bir tahribat olmuş muydu tarih boyunca? Atom bombası kullanılmadığı için iyi olmadı tabii. Tabii ki. Yani hiçbir binanın kalmayacağı şekilde bir tahribat olmamıştı. Nagasaki, Hiroşima ile oldu. O da yine kıyamet alameti, kıyametin yaklaştığını, ahir zamanın alameti olarak karşımıza hadiste belirtilmiş olaylar.
Evet.
Maşallah. Daha mesela
evet. Dördüncü sulh ve Arap-İsrail barışı.
Evet.
Hadislerde dikkat çekilmiş. Sizin de insanlar, bir nüshada Rumlar deniyor, arasında dört sulh olacak. Dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtasıyla olur. Ve bu 7 sene devam eder. Kıyamet alametleri, Osman Çataklı 299. İslam aleminden birçok kimsenin kanaati, söz konusu bu hadiste geçen 4. sulhün 1979'da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Mısır arasında Amerika'da Camp David'de yapılan anlaşma olduğudur.
Evet.
Evet. 4. sulh bu olmuş. 1979'a işaret evet. ediliyor.
Maşallah. Mesela Azerbaycan'ın işgali var.
1979 evet. demişken Afganistan'ın işgalinde o arada zikredelim.
Evet.
Çünkü tam Hicri 1400'de evet, cereyan etmiş oluyor. Tam 79'da Sovyet işgali. Talikan'a yazık oldu diyor.
Evet. Evet.
Yani Taliban'ı anlatıyor. Tam yine Hicri
Talikan
1400.
Afganistan anlamına geliyor.
Talikan evet, Arapça Afganistan demek.
Evet. Afganistan tam evet o tarihte işgal edildi.
Evet.
Azerbaycan'ın işgali de aynı şekilde hadislerde bildirilmiş. O da oldu. 1990 yılında Ebu Basir der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Babam bana şöyle buyurdu. Azerbaycan'dan mutlaka bir ateş çıkacaktır ve hiçbir şey onun karşısında duramayacak. Böyle bir şey olunca evinizde oturun. Tam işte değil mi? Büyük bir fitnenin olacağını haber veriyor.
Devam
biz
ediyor.
Ne yaparsak evet. siz de onu yapın. Yani biz evde otururken siz de oturun. Ve bizim kıyam edenimiz Hazreti Mehdi aleyhisselam hareket ettiğinde süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun. Bakın Azerbaycan'da olacak bir olaya dikkat çekiliyor. Evet. Hakikaten 1990 yılında Azerbaycan bu şekilde işgal edildi. ve hiçbir şey onun karşısında duramayacak diyor. Tam da bu şekilde gerçekleşti.
Evet, maşallah.
Evet. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında yine petrol kuyularının yanması olayı gerçekleşmişti. Bu da hadislerde bildirilen bir olay ve aynı zamanda Mehdi'nin çıkış alametleri olarak var.
Kuvvet işgal edildiği sırada,
evet,
değil mi?
Evet.
Ben hadisi okuyayım izin verirseniz.
Aslında bu hadis şeye de bakıyor. Yani daha ziyade Independent'ın patlamasına bakan bir hadis. Burada bildirilen, bakın diyor ki, yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Hakikaten Independent'ın getirdiği petrol sönük vaziyetteydi. Değil mi o şeyde? Hı. Bu petrol işaret ediyor. Sönük vaziyette olan tabii bir ateş.
Ona da işaret ediyor. Evet, orada. Evet.
O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. Bakın devam ediyor. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. Hakikaten çok büyük yangın değil mi? Aylarca süren bir yangın olmuştu. Ve büyük mal ve can kaybına da sebep oldu. Patlamasıyla da aynı zamanda. 8 gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Muazzam bir duman ve sis bütün her tarafı kaplamıştı. Böyle etrafa yayılmıştı. Hatta atmosfere yayılmıştı o kirlenme, hatırlarsanız. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. Gece büyük parlamalar olmuştu hatırlarsanız. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gök gürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur. İşte bu patlamayı işaret ediyor. Evet. Büyük bir patlamayla büyük bir yangın çıkmıştı buyurdu. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri.
Yine aynı şekilde evet, kuvvetin işgali sırasında petrol kuyularını yakan Iraklı kuvvetler geri kaçarken yine çok büyük dumanlar olmuştu. Evet. Ve bu atmosferle pek çok ülkenin işte atmosferin kirlenmesine yine aynı şekilde sebep olmuştu. O iki olayı da işaret ediyor.
Evet.
Şam'da fitneler evet, olacağı bahsediliyor. Risaletül Hurucul Mehdi sayfa 63'te zikredilen bir hadis-i şerif. Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe diğer bir taraftan alevlenir. Şam Arapça'da kelime manası olarak sol anlamına da geliyor. Ve eskiden beri Hicaz bölgesinin, işte Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin sol tarafında kalan ülkeleri ifade edilirken kullanılan bir terim. Yaklaşık 50 yıl içinde bu bölgede yaşanan belli başlı büyük olaylar şöyle olmuştu. Birinci Arap-İsrail Savaşı olmuştu 1948'de. Daha sonra Süveyş Savaşı 1956'da. Altı Gün Savaşları oldu 1967'de. Yom Kippur Savaşı oldu 1973'te. Lübnan İç Savaşı oldu 1975 ve 1991'de. Filistin topraklarında halen süre giden savaşlar, çatışmalar var, gerginlikler var. 2000'den itibaren başlayan çatışmalar bunlar. Gerçekten de tam da hadis-i şerifte belirtildiği gibi Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe diğer bir taraftan alevlenir.
Evet, o bölgede yani evet, Şam bölgesi.
Evet, Şam'da yani.
Anlattığın gibi evet, sol anlamına geliyor.
Hicaz bölgesinin sol tarafına düşen bölge. Evet. Yani sol tarafında kalan ülkelerdeki yaşanan çatışmalar, savaşlar, bunlara işaret etmiş evet, oluyor hadis-i şerif.
Yine aynı şekilde Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi, Şam'ın yine aynı anlamı düşünecek olursak, ondan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan önce Şam ve Mısır melikleri, hükümdar, memleket sahibi kimseler demek, melik anlamı, meliğin anlamı, öldürülecektir diyor. Evet. El-Kavmül Muhtazar, fi alametil Mehdi'l Muntazar. Hakikaten Enver Sedat'a biliyorsunuz suikast sonucu öldürülmüştü 1981 yılında. Ayrıca Lübnan'ın başbakanı, Lübnan'ın falangist lideri daha doğrusu Beşir Cemael aynı şekilde öldürüldü. Ki Lübnan işte bu Şam denen bölgede bulunuyor toprakları. Bu Hicaz'ın sol tarafında kalan topraklarda. Bu da 1982 yılında gerçekleşmişti. Bunlar da hadiste bildirilen değil mi gerçekten tahakkuk etmiş evet, oldu.
Evet. Daha bir sonra... değil, iki değil. Yani 10 değil, 20 değil. Hani
evet.
Bu kadar alametin hepsinin birden hani aynı dönemde çıkması hani bu gözden kaçacak bir şey
evet,
değil.
Evet.
Yani bu artık
çok açık.
Tabii zaten... Hazreti Mehdi'nin göreve başlama ve vazifelerini yerine getirme tarihi olduğu ve o süreci içerdiği bir de zuhur alametleri var. Ayrı zuhur tarihi de çıkış evet, alametlerinden hı-hı, ayrı olarak onlar da var. Ama bunun çok keskin yani öyle 100-150 alametin bir anda çıkması.
Birbirini
yani,
takip eden şekilde çıkmış evet, olması.
Hiç olmamış olaylar 20-30 sene arayla 20-30 sene içerisinde tamamı gerçekleşiyor. Ve çok büyük olaylar. Ya Fırat'ın suyu ne zaman kesilmiş tarihte? Hiç öyle bir şey var mı? Yok.
Evet.
Bir kere kesiliyor. Ne zaman kesiliyor? Değil mi? Tam ayrı zamanda, olması gerektiği zamanda kesiliyor. İşte iki dişli yıldız çıkılacak deniyor. 1000 senede bir geçen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılında tam o dönemde çıkıyor. Değil mi?
Ya o kadar çok var.
Kabe'de kanlı baskın deniyor mesela.
1400 yıldır mesela halife, İslam halifesi ilk defa olmuyor mesela.
Evet.
Değil mi? Hocamız anlatıyor. Mehdi'nin çıkması için halifenin olmaması lazım. Yoksa evet. Olmaz yani.
Evet. Şey
değil. Kabe baskını mesela hangisini saysak bunlar yüzyıllar içinde ilk defa cereyan eden olaylar.
Evet.
O yüzden bir daha hepsini birden tekrar cereyan etmesi gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Mehdi'nin çıkış tarihi ve 1400 olduğu açık.
Evet. Evet. Ve mesela burada hadiste çok önemli bir bilgi bakın. Ondan, Hazreti Mehdi'den önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir. Demek ki biz bu işte Hicaz bölgesinin sol tarafına düşen bölgedeki ülkelerdeki karışıklıkların ve buradaki liderlerin öldürülmesiyle beraber Mısır melikleri diye de eklenmiş. Bu insanlar öldükten sonra, öldürüldükten sonra, suikastlar yapıldıktan sonra neyi bekleyeceğiz? Bunların bir işaret olduğunu bir defa fark etmemiz gerekiyor ki sonrasında bu ayetin işaret ettiği şekilde Hazreti Mehdi'nin, evet Hazreti Şerif'in, Hazreti Mehdi'nin çıkışını da beklememiz icap ediyor. Yani bu olaylar boş yere gerçekleşmiyor ardı ardına. Evet. Bunları bir işaret olarak kabul etmek gerekiyor. Evet. Hiçbir şey boş yere gerçekleşmiyor. Hepsi bir işaret olarak nitelendirmek lazım.
Tabii bu Allah'ın bir kaderi inşallah. Allah'ın Kur'an'da da vaadi var inşallah. İslam'ın hakim olacağı. Çok net olarak değil mi? Nur Suresi 55 ve diğer ayetlerde Allah bildiriyor yeryüzünü hakim kılacağını. Evet. İnşallah. Bu Allah'ın vaadi olduğu için mutlaka gerçekleşecek. Bazı insanlar inansa da inanmasa da hiçbir şey fark etmez. Allah'ın kaderi mutlaka olacak. İslam mutlaka yeryüzüne hakim olacak ve tabii zamansızlık boyutunda Allah'ın kaderinde olmuş ve de bitmiş. Yani İslam dünyaya hakim oldu. Hazreti Mehdi çıktı. Hazreti İsa geldi. İslam yeryüzüne hakim oldu. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa vefat ettiler. Kıyamette koptu. Biz sadece biz insan için var zaman boyutu. Biz şahit olacağız. Allah hepsini bir sonsuzlukta, değil mi? Tek bir an olarak yarattı ve oldu ve bitirdi inşallah.
Tabii yoksa zaten gelecek gösteriliyor Resulullah Efendimiz'e ve gelecek anlatılıyor.
Evet.
Bitmiş bir şeyi.
Evet, olmuş tekrar, olaylar gösteriliyor değil
mi? Yani olmuş bitmiş olaylar Allah katında zaman yok. Allah zamana tabi olmadığı için biz zamana tabiiz dediğiniz gibi.
Evet.
Bize ait bir şey. İnşallah onu göreceğiz. Kur'an'da da birçok ayette var. Mesela sura üfürülmüştür diyor. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Melekler gelmiştir diyor. Kitap ortaya konmuştur diyor. Bitmiş üslupla anlatılıyor birçok şey.
Değil mi? Ahiret dediğiniz gibi bazen gelecek, bazen şimdiki zamanda, bazen de geçmiş zamanda anlatılıyor. Evet. Ahirette olacak olaylar.
Evet.
Allah gösteriyor tabii. Zaman sadece insan için var. Bir algı olarak var o da. Yani zaten biliyoruz fizikten de göreceli mesela Einstein değil mi? Onu gösterdi bize. Göreceli zaman ne demek? Mutlak bir zaman yok. Zaman ne için var? İnsana bir algı olarak var. Yani hafızasındaki olaylar, mesela hocamız bir örnekle açıklamıştı bunu. Bir tıklama var mesela böyle. Tık ediyor. Bir tane daha tıklama. İşte bu iki ayrı tıklamanın birbirinden olan farkından, hafızamızdaki farkından biz arasında zaman geçtiği algısını yaşıyoruz. Yoksa Allah için tek bir an vardır. Yani sonsuz küçük tek bir an. Onun içerisinde her şey olup bitmiş.
Evet. Mesela şimdi hadislere de tabii bakıyoruz. Olaylar ardı ardına devam ediyor. Mesela çok ilginç bir ayrıntı verilmiş hadis-i şeriflerde. Belki bu olay yaşanmadıkça bu hadisin doğruluğu da şüpheli olarak kalacaktı belki de. Ama gerçekleşince diyoruz ki demek ki hadis gerçekten sahih, gerçekten doğru. Çünkü olay gerçekleşince artık hadis konusunda bir şüpheye de geriye kalmıyor. Doğru olduğu, Peygamber Efendimiz'den gerçekten nakledildiği, Peygamber Efendimiz'in gerçekten bunu söylediğinin de kanıtı olmuş oluyor. Ne zaman? Olay gerçekleşince.
Tabii olay zaten artık onun sahihliği değil. Zaten olmuştur yani.
Hadis mesela bakın kıyamet alametleri sayfa 148'de bir hadis-i şerif var aynı şekilde. Peygamber Efendimiz ileride bir ekonomik krizin olacağını haber vermiş. Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce piyasanın durgun olması kazançların azalması olacaktır. Ne zaman olacak? Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce diye geçiyor. Piyasanın durgun olması kazançların azalması olacaktır. Piyasalar durgun oldu mu? Oldu. Kazançlar azaldı mı?
Evet.
Karşılıklı olarak döviz değerleri değiştiği için bir anda kazançlar düşüverdi, azaldı. Doğru mu?
Evet.
Doğru.
Evet.
Aynı şekilde yine buna paralel bir hadis-i şerif. Kıyamet alametleri sayfa 146'da. Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerindendir. Dedim ki pazarların tekarubu ne demektir? Şunlardır. Herkesin az kazançtan yakınması. İbn-i Merduvey, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan aktarılmış. Herkesin az kazançtan yakınması. Herkes az kazançtan yakınıyor mu? Yakınıyor. Ne zaman? Günümüzde.
Evet.
Hocam, ve gerçekleşmiş tabii, bir hadis-i şerif.
Mesela Lül'ün kuyruklu yıldızın çıkışı da buna denk gelen bir alamet olarak sayılıyor.
Evet.
Hocamız tabii şunu da açıkladı. Bu çok önemli bir bilgi. Kur'an'daki ayetlerin işari manalar alındığında 7 yıl süren bir ekonomik krizi olacağını, bunun da 2007 yılında başladığı için 2014 yılında biteceğini söylemişti Adnan Bey, Adnan Hocamız. Ve IMF aynı doğrultuda hiçbir gerekçeye dayanmadan açıklama yaptı dünya çapında ve 2014 yılında biteceğini söyledi.
Evet.
Neye dayanarak? Hocamızın açıklamasına dayanarak. Çünkü başka söyleyen hiç kimse yok. İlk defa evet. Söyleyen, tek söyleyen sadece hocamız vardı. IMF bunun açıklamasını yaptı. Ardından CIA eski başkanının açıklaması oldu. Yine 2014 yılında biteceğine dair ki hiç kimse 5 sene sonraya yönelik bir tahminde bulunmaz böyle ve hiç gerekçe göstermediler. Bu da tabii bir güzellik olarak mevcut inşallah. Evet.
İnşallah. İsterseniz 5 evet. Dakika ara verelim.
Kısa bir ara verelim. Ondan sonra birlikte olacağız yine inşallah.
İnşallah.
Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. İsterseniz konuyu Kur'an'da bir kere Allah'ın kesin vaadi var. İslam'ın yeryüzünün hakimiyetiyle ilgili, İslam ahlakının. O ayetleri okuyalım.
Tabii, inşallah. İsterseniz.
Hazır mı sende?
Bende Saf suresindeki.
Nur suresi 55'li, bende hazır. Onu oradan devam edelim inşallah.
Tamam, olur.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, kimi güç ve iktidar sahibi kıldı Allah? Zülkarneyn var ve Hazreti Süleyman var.
Evet.
Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman da olduğu gibi onları güç ve iktidar sahibi kılmıştı Allah, değil mi? Hakimiyet vermişti. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Burada tabii ayrı zamana ve Hazreti Mehdi'ye işaret var. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Allah burada çok açık olarak değil mi? İslam'ı hakim edeceğini bildiriyor.
Tabii.
Ama bakın onları da yeryüzünde daha öncekileri de olduğu gibi tekrar olması gerekiyor ve bütün yeryüzünde olması gerekiyor. Ayette bildirildiği şekilde bu işte inşallah ahir zamanda gerçekleşecek olan İslam ahlakının hakimiyetinin çok açık bir delil inşallah. Allah'ın da vaadi var.
Ve vaat yani evet başında evet. Vaat etmiştir diyor. Allah evet, vaadinden dönmez diyor başka bir ayette. Aynı ahireti vaat ettiği gibi evet. İslam ahlakının hakimiyetini de vaat etmiş
evet,
Allah inşallah.
Bu kesin olarak gerçekleşecek demektir. İnşallah.
İnşallah.
Ben Saf suresi önümde açık oradan okuyayım. 8. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı, bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. İnşallah. Müşrikler hoş görmese bile.
Maşallah.
Maşallah.
Açık bir vaat yani Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacağını söylüyor. İnşallah. Yani İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah.
İnşallah. Kasas suresi 5. ayette de yine aynı şekilde İslam'ın hakimiyetine, Allah'ın hakim olacağına dair Allah'ın vaadini görüyoruz inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Allah müminleri inşallah önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istediğini
inşallah
bildiriyor bize inşallah. Lütuf olarak yeryüzünde güçten düşürülmüşler olarak bu insanlar belki ilk planda görünecekler. İlk olarak göze çarpacaklar. Ama sonunda yeryüzünün mirasçıları olacak insanlar bunlar olacak Allah'ın izniyle.
Evet, Saf suresinde 13. ayeti okuyayım aynı surede. Şeytanlara Allah'a sığınırım. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih müminleri müjdele.
Maşallah.
Maşallah.
İnşallah bu tabii bizim işte Müslümanlara verdiğimiz müjde budur. Yani inşallah, evet, inşallah yakın bir fetih, yardım ve zafer dediği Allah'ın inşallah güzel ahlakın,
İslam ahlakının,
İslam ahlakının yayılması ve savaşların barışa dönmesi, sevginin, dostluğun, kardeşliğin olması, insanların kalplerinin imanın girmesi, şefkatin, merhametin, bunların yerleşmesi inşallah.
İnşallah. Yine Enbiya suresinde Allah bildiriyor zaten. Salih kullarının, ihlas sahibi, samimi kulların inşallah arza varisi olacağını Allah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sanırım. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. Yani bütün kitaplarda da hep Allah'ın bir kanunu bu. Allah'ın evet. kitaplarda indirdiği kitaplarda bildirdiği bir kanun bu.
Evet, hem Tevrat'ta var hem Zebur'da evet. var. Hakikaten evet. değil mi? Orada Hazreti Mehdi'ye ve dünya hakimiyetine evet, işaret var. Hocamız açıklamıştı bunu.
Yeryüzüne ihlas sahibi kullarını Allah'ın varisi kılacağına dair evet. vaadi var.
İnşallah.
İnşallah.
Bakın Allah arza diyor yani evet. dünyaya. Dünya hakimiyeti hiç bu şekliyle olmamıştı tarihte. Evet. Demek ki o şekilde olması için mutlaka ayrı zamanda, yani zaten son dönemde yaşıyoruz şu anda.
İnşallah.
Mutlaka bu dönemde olacak inşallah. Allah'ın vaadi gerçekleşecek.
İnşallah.
Evet.
Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn zamanında da olmuştu. Evet. Ama bu kadar büyük çapta bütün olur, dünyayı evet. kapsayacak şekilde geniş çapta tabii ki olmamıştı. Evet. İnşallah.
İnşallah.
Böyle olmasını arzu ediyoruz. İnşallah dua ediyoruz inşallah.
Evet, bunun da vesilesi Allah'ın adetullahı var. Yani dünya üzerinde cereyan eden kanunları var Allah'ın. Nasıl fizik kanunları var? Değil mi Allah? Mesela yer çekimini yapmış. İşte bulut geldi, yağmur belli bir kanunlara tabi kılmış. Evet. Allah'ın sebebe ihtiyacı yok. Ama sosyal olayların da kanunları var. Allah onları da hani adetullah olarak tabii ki bu Allah'ın, İslam'ın dünya hakimiyetini tabii ki bir kişiyi vesile edecek. Yani bu zaten hep geçmişte olmuş değil mi? O evet. onlara da bir peygamberleri vesile etmiş, elçileri vesile etmiş, seçtiği insanları vesile etmiş.
Evet.
Dolayısıyla İslam tekrardan güzel ahlak yayıldığında, İslam ahlakı hakim olduğunda, Müslümanlar bir arada yaşadığında elbette ki onların buna vesile olan bir şahıs, onların sözüne kıymet verdiği değerli İslam büyüğü olan mübarek bir şahıs olması zaten adetullah da Allah'ın Kur'an'da sosyal kanunlarında olan bir şey. Başka türlü de olamaz zaten. Evet. Nasıl olacak? Kendiliğinden olmayacak. O dönemde de Peygamber Efendimiz'i Allah vesile etmiş. Değil mi? Onu çıkarmış. Daha evvel evet. Hazreti İsa'yı vesile etmiş. Elçileri bu yüzden göndermiş. Evet. Sonunda değil mi? Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Süleyman hep bir insanla bu oluyor. Allah onu seçtiği bir insanla oluyor. Şimdi de inşallah Hazreti Mehdi vesilesiyle olacak. İnşallah. Onun vesilesi de
İsa.
Evet. Tabii inşallah dünya hakimiyetinde inşallah Allah'la da beraber olacak. İşte Mehdi'nin önemi burada. Evet. Yani hidayete vesile olacak olan, dünyayı hidayete, insanların hidayete girmesine, güzel ahlaka girmesine, İslam'ın hakimiyetine vesile olacak kişi olacak. Herkesin sevdiği, seveceği, mübarek sözünü dinleyeceği, evet. kıymet verdiği,
saygı duyacağı,
tabii. saygı duyacağı, imanlı, imanı da herkesin şahit olacağı, hayatı ile zaten göreceği, şahit olacağı mübarek bir insan olacak. Peygamber Efendimiz de onu müjdelemiş.
Evet.
İnşallah.
Zaten her devirde, her Allah'ın kanununda, adetullah'ta her zaman için her yüzyılda bir Allah bir müceddit gönderdiği zaten hadislerde ifade edilmiş, evet. bildirmiş bize.
Evet.
Yaşadığımız yüzyılın müceddidi de tabii ki Hazreti Mehdi olacak Allah'ın evet. izniyle. Ve o da arza sahip olacağı hadis-i şerifte bildiriliyor inşallah. Şu şekilde hadis-i şerif. O Mehdi arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katılsın. Zira o Mehdi'dir. Peygamber evet. Efendimiz ismini de bildiriyor. Evet. İsminin Mehdi olduğunu, arza sahip olacağını ve kendisinden önce çok zor zamanların yaşanmış olacağını da tabii ki bildiriyor. Kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı ne yapacak? Adaletle dolduracağını bildiriyor. Demek ki Mehdi ile beraber yeryüzünde çok ferah bir dönem yaşanacağını, müminlerin, Müslümanların evet. çok güzel bir zaman yaşayacağını, asıl saadet olacağını da bu şekilde bildirmiş oluyor inşallah.
Evet, inşallah bir başka programımızda Hazreti Mehdi ile beraber gelecek olan güzellikleri de ele alırız. Evet. Değil mi? Bolluk, bereketlik, hayvanların bile ondan razı olacağı gibi çok çok detay var.
Evet, tabii.
Tabii yani...
Bu ayrı bir program konusu.
Evet, yani fiziksel özellikleri var, apayrı bir program konusu. Evet. İnşallah evet,
çok
sonraki programlarımızda
yani tabii. Böyle evet. Muazzam bir müjde. Çünkü hakikaten her dönemde insanlar Hazreti Mehdi ile birlikte yaşamak değil mi? Ayrı zamanda yaşamak istemişler. Böyle 1400 tabii. senedir gelişi beklenen, hatta daha öncesinden çünkü Tevrat'ta da var, Zebur'da da var bu değil mi? Dünya hakimiyetine işaret, İncil'de de var aynı zamanda. Hı hı, yani herkes bu dönemi istemiş yani böyle bir dönemi.
Tabii.
Elhamdülillah Allah ayrı zamanda yaşayan bizlere ve insanlarımıza nasip ediyor. İnşallah görmeyi nasip eder. Çok kısa bir zaman kaldı. Tabii. Çünkü İslam Birliği'nin gerçekleşmesi ardından da İslam'ın dünya hakimiyeti Hazreti İsa ile birlikte. Çok büyük, çok çok güzel zamanlar yani. Çok çok evet. güzel zamanlar inşallah. İnşallah. Çok şevklendirici.
Tabii Hazreti Mehdi ile beraber bir Müslüman arkadaş grubunun da bulunacağı tabii ki olması gereken bir durum. Tabii. Eğer insanlar hidayete erdiriyorsa, hidayete ulaşmalarına vesile oluyorsa, hidayete ulaştırdığı insanlar da olmalı mutlaka yanında. Tabii. Yani bir cemaatinin de olacağı zaten hadislerde bildiriliyor. Hı-hı. Bir küçük de olsa bir salih insanlardan oluşan, salih amellerde bulunan, iman edip salih amellerde bulunan bir cemaatin de olacağı zaten evet. Aktarılıyor. Tabi bu cemaatin içinde münafıklar da olacağı, işte Mehdi'nin faaliyetlerini yadırgayacakları, engelleyecekleri, hatta malıyla beraber mücadele edeceği, Mehdi'nin faaliyetine engel olmaya çalışacakları da belirtiliyor bu münafıkların. Evet. Bunlarla ilgili ayetlerin üzerinde de durabiliriz.
Tabii.
Peki önce münafıkların tanımını yapalım isterseniz.
Evet, tabii.
Münafığın ne olduğunu bilmiyor olabilirler insanlarımız. İman eden, yani münafıkların bir kere iman eden samimi Müslümanlardan dış görünüş olarak çok ince farklılıkları var. Fakat içleri bambaşka. Yani iman etmiş gibi görünüp aslında Allah'a, dine, peygambere karşı düşmanlıkları olan insanlar ki ayette dayandırılmış kof kütükler gibi diye geçiyor. Ve Kur'an'a tam aykırı özelliklere sahipler. Değil mi? Yalancı olmaları, kirli olmaları, pis olmaları, peygamberi isyana teşvik etmeleri, gizli fısıldaşmalarıyla. Bunları tabii ayetler çerçevesinde inceleyelim. Aslında kendilerini dindar olarak tanıtıyor bu insanlar ama dindar kesinlikle değiller. Hatta Allah en aşağı mahluklar olarak bildiriyor. Değil mi? Cehennemin evet. en derin tabakasına atacağını bildiriyor. Yani kafirden de çok daha kötü mahluklar. Olarak evet. bildiriliyor bize.
Bir defa kesin ve net bir ayrım var. O da şu. Müminlerden münafıkları ayırt eden o da şu. Bir defa müminler salih bir şekilde yani ihlaslı bir şekilde hiçbir karşılık, dünyevi bir karşılık beklemeden yalnızca Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar.
Evet.
Kur'an'da Allah'ın tarif ettiği Kur'an ahlakı çerçevesinde yaşayan ve İslam'ın dünya hakimiyeti için çalışan insanlar. Bu çerçevede baktığımızda münafıkların bir defa dünyevi çıkarlar peşinde koşan, ahirete gerçek anlamda iman etmeyen, Allah'a gerçek anlamda iman etmeyen, dünyevi çıkarlar peşinde koşan ve müminleri de sırf belki onlara münafıklara Allah'ı ve dini, ahireti hatırlattıkları için ortadan kaldırılmaları, faaliyetlerini durdurmaları gereken bir grup olarak gördükleri için onlara cephe almış insanlar olarak karşımıza çıkıyor münafıklar.
Evet. Suresi de var mesela. Münafıkun suresi var. Evet. Münafıklara özel sure indirmiş evet. Allah.
Münafık olması için de mümin topluluğu olması gerekiyor. Çünkü mümin topluluğu olmazsa münafık olmaz. O zaman müşrikler ve kafirler oluyor. Ancak mümin topluluğun içinde olduğunda münafık oluyorlar. Dolayısıyla münafık olması için de mutlaka mümin topluluk gerekiyor.
Tabii. Çünkü karşı cephe alacağı bir insan iyi işlerde bulunan Allah'ın rızasını kazanmak üzere mücadele eden insanlar olması gerekiyor. Onlar da mümin oluyor tabii.
Evet.
Evet. Yani mesela, iki yüzlü insan olmuş oluyor tabii.
Münafık. Evet, iki yüzlü insanlar.
Evet, mesela özellikleri var münafıkların. Mesela peygambere isyanı teşvik etmeleri.
Evet.
Münafıkların
oku onların.
Okuyacağım. Münafıkların evet. haber taşıması, mesela kötülük ve zarardan başka bir şey vermemeleri. Münafıkların Allah'ın elçisi ve müminleri takdir edememeleri.
Evet.
Geride kalmayı seçmeleri,
evet.
Korkak ödleri kopan bir topluluk olması, müminlere karşı kinli ve öfkeli olmaları, müminlerin arasını açmaya çalışmaları, münafık özellikleri.
Evet, bunların hepsi Kur'an'da bildirilmiş.
Tabii Allah'ın vaadinin onlara uzak gelmesi. Evet. Münafıkların da en büyük azaba uğrayacakları Kur'an'da evet. belirtiliyor tabii. Kesin söz verdikten sonra bozmaları gibi münafık alametleri Kur'an'da hepsi anlatılıyor.
Evet. Çok detaylı.
Onlardan tabii. bazı ayetlerden okuyalım arz ederseniz.
İnşallah. Bir de şunun için değiniyoruz izleyicilerimize aydınlatmak açısından. Bir kere hadislerde bildiriliyor. Mehdi cemaatinden münafıkların çıkacağı bildiriliyor. Evet. Dolayısıyla biz ahir zamanda yaşadığımız için ve Hazreti Mehdi geldiği için inşallah evet. Bu tehlikeye dikkat çekmek çok bakımından çok önemli münafıkların bilinmesi.
Evet.
Mehdi cemaatinden çıkacakları bildiriliyor ve gelmiş geçmiş en tehlikeli münafıklar olacağı da bildiriliyor. Yani en azılı münafıklar olacağı bildiriliyor.
En azılı tabii.
Hatta şuna da benzetebiliriz. Mesela Jurassic Park filmi vardı böyle. Orada izleyicilerimiz hatırlarlar. Dinozor tipi böyle canlılar vardı, böyle garip mahluklar. Hı hı. İşte ahir zaman cemaatinin münafıkları da böyle olacak. O Jurassic Park'taki garip mahluklar gibi olacaklar. Zaten ayette evet. de aşağılık. Kof ve dayandırılmış, içi boş kof olacakları, dayandırılmış kütük gibi olacakları bildiriliyor. Evet. Hakikaten böyle garip mahluklarla muhatap olacağız ahir zamanda.
Evet, iki yüzlü. Yani iki münafık yüzlü, evet, iki yüzlü evet. demek. Evet, çok tehlikeli bir şey yani. İki yüzlülük müthiş bir tehlikeli anlamını taşıyor aynı zamanda. O, evet. Ben okuyayım Mücadele Suresi 8. ayeti okuyorum. Şeytanları Allah'a sınırım. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından yani kulisten men edilip sonra men edildikleri şeye dönenleri günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar.
Selamlamıyorlar.
Evet. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya derler. Onlara cehennem yeter. Oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü bir gidiş yeridir.
Evet.
Şimdi mesela münafıkların önemli bir özelliklerine bak. Gizli toplantı yapıyorlar.
Evet.
Önce bir gizlilik var.
Evet.
Mesela bu müminler şeffaftır. Yani gizli bir yönleri yoktur. İçleri neyse dışları odur. Yaşamları ortadadır. Ve şeffaf insanlardır. Hayatları da şeffaftır. Önce gizlilik mesela münafıkların bir alameti olarak evet. Gizli hareketleri ve gizli toplantı yapmaları bir münafık alameti. Demek ki gizli toplantı fısıldaşma yani kimsenin duymayacağı gizlilik içerisinde ve toplantı yani gizli organize bir hareket evet. içinde olduklarını gösteriyor.
Zaten konuştukları şeyde iyiliği konuşmuyorlar. Yani nasıl iyilik yaparız, nasıl Allah'ın emrettiği güzel salih amellerde bulunuruz. Onun işini, onun planını yapmıyorlar. Neyi konuşuyorlar? Bakın ayette Allah bize bildiriyor. Günah, düşmanlık ve peygambere isyanı fısıldaşanlar. Yani yaptıkları şeyler bunlar. Yani günahı organize ediyorlar. Evet. Düşmanlığı organize ediyorlar. Peygambere nasıl, kim nasıl isyan edilir, evet. nasıl ettirilir bunu konuşuyorlar, ediyorlar kendi aralarında. Yani iyiliği konuşmuyorlar.
Evet. Belki Müslümanlara gizli tanıklık bir adı altında
evet.
o tip iftiralar bile atacaklar.
Evet. Tabii.
Olduğunu gösteriyor işaret
ediyor. Bakın her vakitleri de samimiyetsiz. Mesela sana geldikleri zaman diyor Allah seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlamıyorlar.
Evet.
Yani dışarıdan görünenle içleri çok farklı. Tabii şunu da unutmuş oluyorlar. Allah gizlinin gizlisini bilendir. Yani haşa kimsenin Allah'ı kandırma gücü yoktur. Zaten Allah gizlinin gizlisini bildiği için dolayısıyla bu samimiyetsizliklerini her şeyden önce Allah biliyor. Hı hı. Evet. Ama tabii Allah korkuları olmadığı için böyle bir mesela o gizli toplantı değil mi? Allah şahittir. Allah sizi her iki kişiden üçüncüsü Allah'tır diyor Allah ayette.
İnşallah.
Dört tabii. kişiden beşincisi Allah'tır diyor değil mi?
Evet.
Onu unutan, onun farkında olmayan bir mahluk olmuş oluyor münafıkta.
Bir de Allah'ın gücünü gücünün farkında olmayan, Allah'a gerçek anlamda iman etmedikleri de şu ifadelerinden anlaşılıyor zaten. Şöyle söyledikleri ayette şeytandan Allah'a sığınırım bildirilmiş. Söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya derler.
Evet.
Ne demek bu? Biliyorlar söylediklerinin günah olduğunu da biliyorlar demek ki. Öyle değil mi? Kur'an'ı da çok iyi biliyorlar aslına bakarsanız. Söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya. Biz buradayız Allah bize azap etsin. Yani yaptıkları şeyin de günah olduğunu da farkında değil de olabilirler. Yani kendilerini iyi iş yapmakta olduklarını da zannediyor olabilirler aynı zamanda.
İşte burada bir tabii Allah'ın azabının yani böyle haşa tabii imanları iman olduktan diye böyle bir alay hani
evet,
böyle biz
evet.
yapıyoruz ama başımıza hani vaat ettiğiniz şey bakalım gelecek mi gibi, Allah'a dener gibi haşa böyle
meydan okuma
bir inançsız evet, üslubuyla. Allah da zaten arkasından onlara cehennem yeter, oraya şu gireceklerdir diyor.
Evet.
O zaman görecekler inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Evet, devam edelim ayetlere. Mesela peygamber isyanı teşvik etmeleriyle ilgili bir başka ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları, iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir. Tabii bu iman, yani sırf iman edenlere karşı yapılan bir hareket olduğunu bildiriyor Allah. Bu gizli toplantılardaki bu konuşmaları, fısıldaşmaları. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Allah'ın dilemesinin dışında
evet,
kimse kimseye zarar veremez. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Mücadele suresi 10. Müminler de yalnızca Allah'a boyun eğmeliler. Allah'a tevekkül etmeliler.
Yani hiçbir herhalde şekilde onlardan gelecek bir zarar zaten söz konusu olmaz. Gelecek olan her şey Allah'tan gelir. O da hayırdır. Tabii, müminler için her zaman için hayırdır zaten.
Hocamız onu açıklamıştı. Yani evet, zaten Kur'an'da bildiriliyor bu. Münafıklar aslında çok büyük hayır. Değil mi? Müminlerdeki meskeneti kaldırır demişti hocamız.
İnşallah.
Canlandırır böyle. Hatta münafıklar çıktıkça mümin topluluğunda kir gitmiş gibi oluyor demişti hocamız böyle. Yani kir atmak tabii, gibi böyle. İnsan hakikaten kir atınca nasıl bir rahatlık gelir değil mi? Böyle psikolojik olarak değil mi? O üzerindeki meskenet kalkar, evet, şevki artar, heyecanı artar. Tıpkı onun gibi. Çok büyük bir hayır aslında.
Vücuttaki toksinler atılmış oluyor. Tabii. Evet. Zehirli hatta, maddeler evet, atılıyor.
Hatta gübreye benzetmişti hocamız. Evet. Hatırlarsınız.
Doğru.
Yani
doğru,
kendileri doğru, gübredir. Ama çiçeği değil mi? Daha güzel büyümesine, daha güzel kokmasına vesile olur.
Evet, evet maşallah.
Maşallah.
Bir ayette ben okuyayım. Tevbe suresi 8. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Devamlı bir mücadeleleri var. Müminleri etkisiz hale getirmek için, müminlere eziyet etmek için, müminlerin faaliyetlerini durdurmak için işler çeviriyorlar. Allah bunu bildiriyor bize. Daha önce de yaptıklarını Allah söylüyor. Fitne aradıklarını, işler evet, çevirdiklerini. Ancak istemedikleri halde gerçeğin ortaya çıktığını, yani o kurdukları hileli düzenlerin ortaya çıktığını inşallah, istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Evet. Yani evet, inşallah zafer müminlerin, fetih müminlerin her zaman için.
Evet.
Hiçbir şekilde münafıkların yapacakları hareketler hiçbir şekilde sonuç vermiyor. Her zaman için müminlerin galibiyeti söz konusu. Allah'ın izniyle.
Bakın Allah yanıldıklarında nasıl bildiriyor başka bir ayette. Onlar insanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Yani haşa, Allah zaten insanın her yönüyle, insanın bilmediği şekilde biliyor insanı. Oysa o kendileri sözden, yani plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken onlarla beraberdir. Onlar zannediyorlar ki bu plan yaptıklarında, müminlerin aleyhinde planlar yürüttüklerinde buna kimse bilmiyor, gizli hı-hı, toplantı yaptıkları için. Sadece onların bildiklerini zannediyorlar. Halbuki bilen Allah zaten yani inşallah.
Evet.
Allah yaptıklarını kuşatandır. Tabii Allah kuşatan, onların yaptığı her şeyi çepeçevre kuşatandır. Ve onları da cehennemin en derin tabakasına atacaktır.
İnşallah.
İnşallah.
Nisa suresi 81. ayet. Tamam kabul derler ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hep karanlıklarda...
Evet, geceye dikkat çekiyor.
Evet, güzel, yani evet, özellikle karanlıklarda devamlı kurma, tasarlama böyle.
Evet.
Kötülük, şer ne yapabilirler? Müslümanlara karşı, müminlere karşı ne yapabilirler? Planı yapıyorlar. Evet. Özellikle bunu gece yapıyorlar
gece belki
karanlıklarda.
Değil mi?
Evet, yani
tuzak kuruyor olabilirler.
Tabii gizli, yani gece onları tabii gizleyeceğini düşünüyorlar.
Evet.
Her şeyden gizli hareket edeceğini düşünüyorlar. Herhalde yani gizli tanıklık gibi böyle Müslümanların aleyhinde iftiralar içeren o mahiyette bir yönleri de olacak herhalde gösteriyor.
Tabii. Yani münafıkların haber taşıdıklarını ve kötülük ve zarardan başka hiçbir şey vermemeye çalıştıkları da ayetlerde bildiriliyor. Tevbe suresi 47. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Bir defa şuna müminlerin emin olmaları gerekiyor. O da şu ki münafığın çıkması, belli olması ve ayrılması, kopup gitmesi müminler için çok büyük hayır.
Rahmet.
Evet. Çok güzel bir nimet aslına bakarsanız. Çünkü Allah bildiriyor. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmezlerdi diyor.
Evet.
Yani zarar verecek olan insan zaten niye dursun? Bir an önce gitsin diye istenir. Onun için münafık çıkınca zaten sevinilecek bir şey. Evet. Üzülecek bir şey değil.
Yani bünye daha sağlıklı.
Sağlık bulur.
Daha güçleşir.
Kanserli dokuyu yani, insan vücuttan kesilip çıkarıldığında üzülüyor mu insan? Niye tümörümü kestiniz, niye kanserimi çıkardınız diye. Seviniyor insan iyileşti evet. diye, kanserden kurtuldum diye. Bu da aynı şekilde münafıkta kanserli doku gibi görmek gerekiyor.
Evet.
Çünkü bakın aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. Metastaz diye bir şey vardır, kanserin sıçraması gibi. Niye? Bir an önce kanser alınsın diye çalışılıyor. Bir an önce cerrahi operasyon yapılsın, kanserli doku çıkarılsın diye. Çünkü zaman da çok önemli. Münafığın bir an önce tespit edilmesi ve uzaklaştırılması, atılması zaten en güzel şey.
Tabii Allah yapıyor. Yani münafığı yaratan da Allah. Bir hayır üzere i̇nşallah. Yaratılıyor. O da müminlere hayır oluyor inşallah.
İnşallah.
Özel varlıklar tabii, mahluklar. Mesela başka yine münafıkları tarif eden bir ayette Allah şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Bunu söylüyorlar ağızlarıyla. Allah'a evet. ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Bakın içleri başka. Ağızlarının söylediğiyle içlerinin farklı olduğunu söylüyor Allah kalplerindekinin. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Haşa kimse Allah'ı aldatamaz. Yani Allah gizlinin gizlisini biliyor kalplerdeki. Ne var ne yoksa hepsini Allah biliyor zaten. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar. Allah söylüyor. Aldattıkları kendilerinden başkası değil münafıkların. Ve şuurunda değiller. Ama farkında da değiller bunu. Yani şuursuz varlıklar, garip mahluklar bunlar aslında. Dayandırılmış kof kütükler gibi diyor Allah. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Yani bu yalancılıklarından dolayı da içi dışı farklı olmalarından dolayı da Allah acı bir azabın beklediğini bildiriyor onları.
Evet.
İnşallah.
Hastalıklı kalp yani kalplerinde de hastalık var.
Hastalık var.
Bir türlü mesela Allah iman edememiş, anlamamış, değerlendiremiyor. Evet. Şuurlu değil yani. Değil, o gördüğünü değil, değerlendiremiyor. Gaflet.
Sağlıklı düşünemiyor. Hasta.
Evet.
Evet.
Hasta yani.
Evet.
Tövbe suresi 67. ayet. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler. İyilikten alıkoyarlar. Ellerini sımsıkı tutarlar. Demek ki hem kadın hem erkek münafıklar olacak. Evet. Ondan da anlıyoruz. Yani bunları hep tabii kendi hayatımızda da düşünmemiz gerektiği için müminler, Müslümanlar etrafındaki o tür insanlara hem dikkat edecekler hem de sizin başta söylediğiniz Hazreti Mehdi ve evet. cemaatinde bu münafıklardan da bulunup sonradan ona ihanet eden, kendi hakkında iftiralar düzen, değil mi?
Evet.
Yani bir kadınlar ve erkeklerin olacağı belli oluyor.
Evet.
Bakın mümin özelliklerinde tam tersini söylüyor Allah. Mesela müminler iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar. Allah bildiriyor bunu. Bunlar içinde, münafıklar içinde kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar.
Evet.
Yani kötülüğü yaptırtıyor, kötülüğü fitneyi getiriyor, zulmü getiriyor. İyilikten alıkoyuyor, ellerini sımsıkı tutarlar. Mesela müminlerin en önemli özelliği değil mi? Cömert olmaları, Allah'a karşı cömert olmaları.
Allah yolunda harcamaları.
Evet.
Mallarını ve canlarını Allah yolunda harcamaları. Ünlüler.
Evet.
Münafıklar ise bunun tam tersine ellerini sımsıkı tutarlar diye geçiyor.
Cimri yani.
Evet. Yani Allah yolunda harcama diye bir kavram yok kafalarında. Evet. Bunu anlamamışlar yani Allah yolunda infak etmenin, Allah yolunda evet. harcamanın insanı bereketlendireceğini, ahiretteki yerini güzelleştireceğini anlamamışlar.
Evet zaten kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar diyor.
Evet.
Yani sırf kötülük üzere bütün çabaları, hakikaten diğer insanlar da münafıkları sevmez. Münafıklar da birbirlerini sevmiyorlar aslında. Allah diyor kalpleri paramparçadır diyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Aslında onlar birbirlerini de sevmiyorlar ama münafık da münafığı buluyor. Yani Kur'an'da da bu anlatılıyor ve peygamber döneminde de öyle yaşanmış değil mi? Münafıklar hemen bir araya geliyorlar. Birbirlerini buluyorlar. Tabii iman hakikati yani Allah'ın bir mucizesi.
Evet. Hep öyle oluyor.
Birbirlerini sevmedikleri halde birbirlerini buluyorlar. Ancak birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Bu çok değişik bir durum yani. Özel bir varlık evet. türü böyle. Değişik bir varlık türü.
Evet. Şimdi münafıkların aynı zamanda Allah'ın gücünü takdir edememiş olduklarını da anlıyoruz. Yine Münafıkun suresi 8. ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Allah bize münafıkların gücü ve onuru gidip başkalarında aradıklarını, işte Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir edemediklerini bildirmiş evet. oluyor bu ayetle. Resulün, müminlerin hiçbir şekilde yanında durmak istemediklerini, bir güç arayışı içinde olduklarını ama bunu Allah'ın gücünü takdir edemekleri için Allah'ın tarafında aramadıklarını Allah bize bildirmiş oluyor.
Küfürde arıyorlar.
Evet, küfürde arıyorlar inşallah.
Tabii böyle ya dünyevi şeylere de itibar etmiş olduklarını ben hissediyorum o ayetin işareti olarak. Yani gücü, üstünlüğü mesela maddi anlamda düşünüyorlar büyük ihtimalle. Yani
mutlaka tabii.
Menfaat, kendi menfaatini düşünüyor. Kendi çıkarlarını evet. düşünüyor. Maddi güçle bir güç sahibi olunduğunu düşünüyor. Demek ki arayışları bu yönde.
Evet.
Yani müminlerin içinde olmalarının belki baş gayelerinden biri o. Yani kendine
İlk başta öyle düşünüp de tabii. gelmiş olabilir.
Evet,
olmuş
yani
olabilir.
Ne elde edebilirim ben? Ne menfaat temin edebilirim? Müminler de samimi sadece Allah rızasını gözeten insanlar evet. olduğu için tabii onların arasında ancak belli bir süreye kadar barınabilirler. Hangi menfaati temin edebilir? Hı-hı. Müminlerde menfaat diye bir şey yok. Allah'ın rızası var.
Evet.
Dolayısıyla oradan belli bir maddi güç, belli bir maddi çıkar veyahut herhangi bir arzusunu, dünyevi emelini elde edemediğini anlayınca bu sefer müminlerin aleyhine dönüyor. Ve evet. o geçirdiği zamanda da tabii bir öfke hali bürüyor o zaman. O elde edemediği için istediklerini öfkeleniyor ve o öfkesini gidip müminlere bu sefer beraber olduğu daha evvelki insanlara iftiralar atarak, onların aleyhinde konuşmalar yaparak, işte kötülükler düzen, evet. değil mi? Onları planlayarak, onlarda bir nevi intikam alma duygusuyla aleyhlerinde çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu tehlike her zaman mevcut olan ve müminlerin aleyhine böyle iftiralar açıp onları zor duruma düşürmeye çalışan insanların hep olacağını evet. gösteriyor.
Ama hocam. Şu da çok önemli unutmamak. Allah onu bildiriyor. Bütün tuzak kuranları Allah, tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır diyor. Yani herkesin kurduğu tuzak, münafıkların da kurdukları tuzaklar bozulmuş olarak kuruluyor. Şimdi hocam söylemişti. Asıl tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır diyor. Yani asıl tuzağa düşen kendileri. Evet. Hem dünyayı kaybediyorlar, dünyanın peşinde koşuyorlar. Ama asıl ahirette değil mi? Cehennemin en alt tabakasında. Asıl sonsuz azap var ahirette. Eğer tövbe edip bağışlanmazsa tabii.
Evet.
Mesela geride kalmayı seçmeleri. Değil mi? Peygamber döneminde de bu ölmüş. Tabii işari olarak da Hazreti Mehdi dönemine de bakıyor. Müminlerin bir mücadelesi var. Fikri mücadelesi değil mi? Mesela günümüze bakacak olursak bu tabii işte savaşlar var. Değil mi? Dünya çapında Darwinizm var, materyalizm var. Peygamber döneminde de çok şiddetli bir mücadele olmuş. Çünkü değil mi? Mekke'nin müşrikleri diğer küfrün önde gelenleri Hazreti Muhammed'i, peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i ve sahabeyi hatta öldürmeye çalışıyorlar. Savaşları bizzat zaten peygambere yönelik bir mücadele var. Şimdi bu mücadelede münafıklar daima geride kalmayı seçiyorlar. Bakın Allah şöyle buyuruyor ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Bir kere savaştan bir geri kalıyor. Savaşa girmek istemiyor çünkü korkuyor. Geride kalıp oturmalarına da sevindiler diyor. Bu da hoşuna gidiyor yani ben savaşa girmemek. Evet. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin görerek. Bakın böyle bir mücadeleyi de kötü görüyorlar onların kendi gözüyle. Evet. Dünyevi çıkar peşinde oldukları için.
Evet.
Bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Yani mazeret uyduruyorlar.
Evet.
Bu işte havanın o dönemde sıcaklığı olabilir, başka şeyler olabilir.
Müminlere de mesaj gönderiyorlar.
Evet.
Yani çıkmayın, siz de çıkmayın. Biz oturuyoruz, siz de
evet.
çıkmayın.
Evet. De ki, cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı. Allah kavrayıp anlamayacaklarını bildiriyor. Evet. Hakikaten cehennemin şiddeti var. Yani zaten dünyanın başka ne amacı olabilir ki? Allah insanları kul olsunlar diye, ibadet etsinler diye yarattığını bildiriyor. Ben insanları ve cinleri yalnızca kulluk etsinler. Bir başka ayetleri ben insanları ve cinleri yalnızca ibadet etsinler diye yarattım diye bildiriyor Allah. Bu dünyada başka ne amacı olabilir bir insanın? Bu kadar eksiklikler, özel olarak eksiklerle yaratılmış, aciz yaratılmış insan ve çok kısa. Göz açıp kapama diyorlar mesela ahirette. Böyle bir dünya hayatı var. Burada işte ben yok zengin olayım, üreyim, değil mi? Yiyip içip yatayım olmadığı belli. Zaten ne yapsan kendine bakımla geçiyor bütün günün. Hastalıklar, yaşlanma var. Demek ki Allah'ın yaratma sebebi bu değil. Zaten de böyle de olamaz yani, değil mi? Allah'a kulluk etmek.
Evet. Ya oturup kalmaktan mesela bunu sevinmeleri de çok garip bir mantık. Demek ki mesela cennete yönelik bir çabaları yok. Cenneti kazanmak gibi bir çabaları yok zaten. Çünkü neden? Ahirete iman etmemişler. Problem orada başlıyor zaten. Evet. Yani doğru değerlendirme zaten beklemek gerek, yanlış olur. Çünkü başka bir ayette de belirtildiği gibi, senin de söylediğin gibi, içi boş, dayandırılmış, boş kütükler gibidirler. Kof kütük gibidirler diye ayette Allah bildiriyor. Yani düşünen, akleden, mümin gibi kesinlikle düşünmemek lazım.
Evet.
Bu ayrı bir yaratık artık.
Bahsettiğiniz ayeti evet. Okuyayım isterseniz. Münafıkun suresinin 4. ayeti o. Şeytandan Allah'a sınırım. Onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler.
Evet.
Evet.
Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar.
Evet.
Maşallah.
Kütük gibi yani hiçbir şeyi kavrayıp anlamayan.
Evet.
Değil mi? Bomboş mahluklar olarak bildiriyor evet. Allah. Hı
hı. Ve Allah'ın onlara karşı yani Allah onları kahretsin diyor.
Evet.
Yani çok şiddetli bir ifade. Onların karakteristik, onların ne kadar tehlikeli olduğunu ifade eden ama bu kadar bu tehlikeli şeye rağmen hepsi Allah'ın kontrolünde olduğu için bunlar evet. Bir zarar veremiyorlar sonuç itibariyle. Müslümanlara, müminlere bir zarar veremiyorlar. Yani bu gayret içinde oluyorlar. O gayretleriyle, o aleyhteki faaliyetleriyle müminlerin sevap kazanmasına, değil mi? Onların sabredecekleri bir şey olmuş oluyor. Tevekkül edecekleri bir ortam tabii. Oluşmuş oluyor. Onların imtihanlarında birer sebep vesile oluyorlar. Değil mi? Mesela evet. Firavun, hocamız söylüyor, Firavun Musa'yı cennete kovalar derdi mesela. Yani onların evet. Faaliyeti Müslümanların, müminlerin ahireti için vesile olan hareketler olmuş oluyor. Evet, onların evet, yani inşallah. Ahirette hakikaten onlara karşı sabır, tevekkül, güzel ahlak, Allah'a karşı sadakatini, vefasını, güzel ahlakını korumasıyla hem ahiretine evet. İnşallah kazanmasını vesile hem de dünyada da zarar veremezler. Eninde sonunda mesela Hazreti Mehdi cemaatinden ve talebelerinin yanından çıkacak olan münafıklar hiçbir zarar veremeyecekler.
Evet.
Öyle olduğunu zannedecekler. O niyetle yapacaklar. Bir başka programda hadislerde onlar işleniyor. Onları da evet. Konu ederiz inşallah. Kesinlikle zarar veremeyecekler. Eninde sonunda Mehdi galip gelecek mesela.
Evet. İnşallah.
Hiçbir şeyi olmayacak.
Sonra da yani. Çok pişman olacaklar.
Bilakis zaten. Rezil rüsva olacaklar eninde olacak. Sonunda. Yani yaptıkları şeylere bir kere herkes şahit olmuş evet. Olacak. Çünkü kamuya mal olmuş olacak. Yani sadece o cemaatin içinde mevcut olan bir şey olmayacak. Çünkü o kamuya mal olan bir topluluk olmuş olacak.
Bütün dünya tanıyacak.
Tabii. Bilecek. Belki bunu resmiyete dökecekler. O resmiyette kendi isimleri bulunacak. O isimler tarihte kendi yerlerini alacak. Eninde evet. Sonunda o pişmanlığı yaşayacaklar dünyada da. Evet. Zarar verememiş olacaklar.
İnşallah.
Bilakis Müslümanların iftiraya uğradığı, aleyhlerinde yalan söylendiği ortaya çıkmış olacak. İnsanların güveninin daha çok kazanmasına vesile olacaklar.
Onların sahtekarlıklarının
daha çok ortaya çıktığı anlaşılacak. Her şeyi yerinde bulacak. Sonuçta hiçbir zarar veremeyecekler.
Evet. Zaten ayetlerde bildirildiği gibi bir tane bu plan falan yapıyorlar ya süper korkaklar. Bakın ayette şöyle buyuruyor Allah. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Yani süper yalancılar o bildiriliyor evet. Ayette zaten.
Ve rahat rahat da yemin edebiliyorlar. Evet. Yani demek ki biz çünkü bir insana yemin ettiğinde o bizim için güvenilir bir insandır alameti olur. Üstelik Allah'ın adını tabii. Alarak yemin ederse tamam deriz ama bunlar o derece yani Allah'ın adını alıp da yemin edecek derecede bir sahtekarlar yani. Değil o mi? Derece.
Nasıl evet. Cüret ediyor?
Evet.
Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Allah çok korkak olduklarını evet. Bildiriyor. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani güya kendilerini eğer böyle garanti altına alacakları bir şey buldukları anda doğrudan ona yöneleceğini bildiriyor Allah. Mesela evet. Demin de gördük savaştan geri kalmaları. Evet. İşte bahane uyduruyor. Bu sıcakta savaşa çıkılır mı diye Allah söylüyor. Cehennemin sıcaklığını bilselerdi diyor. Değil mi?
Evet.
İnşallah.
Evet.
Inşallah. Çok korkaklar. Yani böyle tam aşağılık mahluk yani. Allah'ın böyle zaten adaleti tecelli etmiş oluyor. Yani böyle bir mahluk için Allah cehennemin en alt tabakasını hazırlamış. Yani azabın en şiddetli olanı tabii.
İnşallah. Evet. Ödleri kopan bir topluluktur diyor ayette. Sizin okuduğunuz. Hakikaten onu Allah çok güzel bir benzetmeyle böyle buyurmuş Müddessir suresi 50-51. Ayette. Şeytanla Allah sınırım. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Arslandan korkup kaçmışlar.
Maşallah.
Maşallah. Evet. Yani müminleri aslana benzetiyor. Hakikaten onları da ürkmüş yaban eşekleri.
Evet.
İnşallah.
İnşallah.
Müminleri... Ve burada tabii belki bir şeye de işaret olabilir. Yani şu anda aklıma geliyor. Allah en doğrusunu bilir. Tabii hani Hazreti Mehdi ile de ilgili bağlantı olarak düşündüğümüzde aslan benzetmesi de ayrı bir evet. işaret evet, taşıyor da evet. olabilir.
Mehdi cemaatine işaret olabilir tabii.
Evet yani hem o konuda tabii onların hadis de var. O konuda gündüzleri aslan, geceleri abittirler
İnşallah.
Diyor. Hem Maşallah. O itibariyle hem de Hazreti Mehdi'nin şahsına yönelik de bir işaret olabilir aslan kelimesiyle.
Evet.
İnşallah.
Müminlere karşı çok büyük bir kin ve öfkeleri var. Kin kelimesi münafığın mümine duyduğu bir özel bir duygu. Bakın burada Ali İmran suresi 119. ayette Allah Cenab-ı Allah şöyle bildirmiş bu durumu inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki, kin ve öfkenizle ölün, şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Münafıklar müminlere karşı, mümin cemaatine karşı derin bir kin duyuyorlar. Neden dolayı? Çünkü müminler münafıkların yaptıkları işin tamamen zıttını yapıyorlar, doğrusunu yapıyorlar. Kur'an'a göre davranıyorlar, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlar. Onlar ise tam tersine Kur'an'da emredilen neyse onun zıttını yapıyorlar. Bu yüzden sırf onlara cenneti, ahireti, cehennemi, Allah'ın tek hakim güç olduğunu hatırlattıkları için olsa gerek.
Evet.
Müminlere karşı çok büyük bir kinleri var, öfkeleri var. Onlara doğruyu hatırlattıkları için. Evet. Müminlere karşı çok derin bir kin ve öfkeleri var.
Şimdi bakın burada bir de ayette Allah dikkat çekiyor. Siz onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Yani müminlerden sevgi görüyorlar.
Evet.
Bakın bu sevgiye karşı başka bir ayette de peygamberin değil mi? Evet. Verdiklerinden dolayı diyor ona kin duymalarını anlatırken Allah ayette. Peygamber mesela münafıklara hep verdiği ihsanı, bol ihsanı oluyor. Yani onlara güzel bir hayatla yaşattırıyor değil mi? Evet. Müminlerin arasında güzel bir hayatla yaşıyorlar. Sevgi gördüklerini söylüyor Allah. Onları seversiniz, sevgi gösterirsiniz diyor. Oysa onlar sizi sevmezler diyor. Yani o kadar ahlaksız ki. O kadar ahlak, yani değil mi? İnsanda hani normal bir insanda yani biraz şuuru, aklı, bilinci olan insanda vefa hissi olur değil mi? Bir bardak su verene bile.
Vefa olur tabii.
Tabii teşekkür ediyorsun yani sağ ol diyorsun yani bir şey diyorsun değil mi? Böyle bir şey hissediyorsun çünkü sevgi evet. ve merhamet gördüğü zaman insan.
Yapılan iyilik zaten unutulmaz. Bu yani herkese, tüm dünyanın hangi toplumuna gitseniz böyledir.
Çok ahlaksızlar. Yani onu söylüyor Allah. Böyle gördükleri sevgiye, merhamete, şefkate karşılık olarak değil mi? Peygamberden bol ihsanına elçini gösterdiği ki Hazreti Mehdi'ye bakalım inşallah. Evet. O işaret tabii anlamı var. Aynı zamanda da ona karşılık da böyle karşılık veriyorlar.
Evet.
Evet.
Yine Muhammed suresi 29. ayette Allah onların durumunu yine şu şekilde açıklıyor. Şeytandan Allah'a sanırım. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Derin bir kinleri var. Mümin cemaatinin içindeyken de yine devam ettirdikleri bir kin bu. Ve sonunda Allah bu kinlerini ortaya çıkarmış oluyor.
Evet.
Davranışları ortaya çıkıyor. Sakladıkları davranışlar. Hep böyle saklamaya çalıştıkları o niyetleri. Allah o niyetlerini ortaya çıkarıyor, müminlere gösteriyor Allah'ın izniyle.
Evet, şunlar yani kinle hareket edecekler demek ki. Yani iftiralar atacaklar, aleyhlerinde konuşacaklar, aleyhlerinde tanıklık yapacaklar, güya tanıklık. Evet. Yani iftira ve yalan dolu. Yani o kinleri ortaya yaptıkları işlerle çıkacak. O işler de işte herhalde bu tarz şeyler olacak tahmin ediyorum.
Ve bunlar kalplerinde hastalık bulunan insanlar, hastalıklı insanlar. Sağlıklı düşünen, sağlıklı bir insanın yapacağı davranışlar değil hiçbiri. Acayip böyle kendilerini de rezil rüsva edecek iftiralarda bulunabiliyorlar mesela.
Evet.
Bunun gibi.
Zuhruf suresi 58'de bir özelliklerini daha belirtmiş Cenab-ı Allah. Şeytanları Allah'a sınırım. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir, bir topluluktur. Tartışmacı ve düşman olduklarını söylüyor Allah inşallah.
Evet, yani tam düşman hem de ve hiç sebepsiz, yani gördükleri sevgiye, şefkate, merhamete karşılık bir düşmanlık gütmeleri. Bu da tabii çok özel yaratıldıklarını Allah tarafından, evet, Allah'ın ilmiyle, ledün ilmiyle yaratılmış özel mahluklar. Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Tabii ki yani müminlerin, değil mi, Allah'ın kendi fazlından verdiklerini kıskanıyorlar. Yani her şeyde bir kıskançlık, haset, sevgisizlik, haset, düşmanlık, değil mi? Yani çok aşağılık, böyle çok alçakça bir şey yapıları var. Yani iç yapıları, iç dünyaları.
Zaten hiç kimse sevmez böyle bir insanı.
Evet.
Yani dünyanın en iyi insanlarına karşı böyle düşünüyorsa, böyle davranıyorlarsa başka insanlar da onların davranışlarından zaten rahatsız olur. Zaten barındırmazlar. Onun için zaten toplum içinde de yine barınamayıp yine gidip ancak kendilerini bulabiliyorlar.
Evet.
Bir araya
gelebiliyorlar. Onları da sevmediklerini bildiriyor Allah. Yani evet, kimseyi sevmiyorlar. Kendisinden başka kimse bir sevgi de duymuyor. Evet. Yani diğer münafıkları da sevmiyorlar.
Toplum zararlısı.
Bir araya geliyorlar. Birbirleriyle, çünkü böyle hani yağın herhalde suyun içinde toplanması gibi böyle olur ya, topak haline gelir böyle, bir araya toplanır. Bir pislik olarak bir araya geliyorlar ama birbirlerini de sevmiyorlar.
Sevmezse adam Allah'ı sevmiyor ki. Nasıl insanı
evet,
sevsin?
Insan nasıl insanı
sevgi
sevsin?
Dediğimiz şey Allah sevgisinden kaynaklanır.
Evet.
Yani yoksa herhangi birine bir beklentiyle sevgi duyulsa o sevgi olmaz ki, o çıkar olur. Sevgi, biz Allah'ı sevdiğimiz için, karşımızda da o Allah'ın tecellisini gördüğümüz için ve güzelliğini, Allah'ın tecellisini gördüğümüz için o yüzden seviyoruz. Sevgi odur, adam evet, nasıl sevsin? Mümkün evet, değil. Yani Ali İmran suresi 120. Şeytanları Allah'a sınırım. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. İşte evet, bakın hiç bir zarar veremeyeceğini söylüyor Cenab-ı Allah. Yani ne yaparlarsa yapsınlar ama Allah şartı var. Sabreder ve sakınırsanız. Çok önemli. Yani mümin her zaman sabırlı olacak. Yani sabrının taştığı bir nokta, sabrını aşan bir nokta olmayacak. Hem Allah kaldıramayacağı bir yük vermez diyor kimseye. O yüzden sabır insanın, hocamızın tabir ettiğiyle, güzel ahlakını hayatının sonuna kadar istikrarla devam ettirmesidir. Hatta bir benzetme yapmıştı bir gün. Böyle bir kovayı düşünün demişti. Bütün mümin özelliklerin hepsi o. Sapı da sabır demişti. Yani onunla taşınıyor o bütün güzel özellikler ve o hayat boyu onda istikrarlı olmak, sabırlı olmak çok önemli. Maşallah. Çünkü uzun süren süreçler olabilir, kendi aleyhindeki iftiralara uğraması veya o düzenlere karşı sabredeceği zaman uzun olabilir. Ne kadar uzun olursa olsun inşallah.
Mutlak kazanan oluyor ama, çünkü Allah'ın rızası olduğu için her şeyin üstünde. Programımızın sonuna gelmişiz. Hakikaten çok önemli, münafık konusu çok önemli. Ahir zamanda, değil mi? Yine böyle Mehdi'nin cemaatinden münafıklar çıkacak. Çok tehlikeli mahluklar. Bunu gördük. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerini konuştuk. Hepsi gerçekleşti. Ki bizim saydıklarımızdan çok daha fazlası da var böyle.
Evet.
Hepsi gerçekleşti. Ne kadar bir zaman içinde? 20-30 yıl içerisinde. İnşallah çok güzel bir dönemde yaşıyoruz. Yani bundan insanlarımızın çok şevklenmesi, heyecanlanması gerekir. Ahir zamandayız, çok net. Hazreti Mehdi'nin geldiğini görüyoruz inşallah. Hazreti İsa'nın da inşallah yeryüzündedir, o da böyle. Ve İslam dünya kesin olarak hakim olacak. Onu da gördük
i̇nşallah.
Kur'an'da.
Allah'ın
vaadi var. Evet,
inşallah.
İnşallah böyle bir dönemde Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla bütün dünyaya güzel ahlak, merhamet, sevgi, şefkat hakim olacak.
Kur'an ahlakı hakim olacak inşallah. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği en güzel yaşam şekli yaşanacak.
İnşallah.
İnşallah. Bolluk bereket gelecek inşallah. Evet,
insanların hiç görmedikleri, bilmedikleri bir şekilde, evet, bir hayat olacağını anlıyoruz. Hadisler doğrultusunda ve o noktaya da gidiyor hakikaten.
İnşallah.
Değil mi?
İnşallah.
Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatlerde tekrar görüşmek üzere.